Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RSFM'de Seyr-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 28 Mart Salı, saatlerimiz 7'yi 1 dakika geçiyor. Seyr-i Sabah'tan merhabalar. Ben Zafer Arapkirli. Her sabah olduğu gibi önümüzdeki 2 saatlik süre boyunca 7 ile 9 arasında sabahın ilk ışıklarıyla gündeme birlikte bakacağız. Dünden neler sarkmış, bugün neler olması bekleniyor, gündemde neler var ve tabii gazeteler gündemi nasıl yansıtmışlar birinci sayfalarına, manşetlerine, spotlarına, fotoğraflarına ve haberlerine. İkinci bir saatlik bölümde de haberlerin ötesine geçip yorumlara bakacağız. Köşe yazarları gündemi nasıl değerlendirmişler, hep birlikte köşe yazarlarını okuyacağız. Her sabah olduğu gibi zaman zaman yol durumunu, hava durumunu da sizlerle paylaşacağız. İstanbul'un trafiğinde durum nasılmış ona bakacağız. Ve bir canlı bağlantımız olacak. Bugün siyasetin finansmanı meselesini konuşacağız. Dün malum bir siyasetçinin gündeme getirdiği bir tartışma vardı. Seçim kampanyaları için partiler ya da tek tek adaylar parayı nereden buluyorlar? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Geleneksel olarak nereden gelmiştir? Bunu deneyimli bir gazeteciyle, siyaseti yakından izleyen bir gazeteciyle önümüzdeki dakikalarda Hürriyet yazarı Sayın Yalçın Bayer'le birlikte değerlendireceğiz. Ve saatler 7'yi 3 dakika geçerken ilk önce İstanbul'un trafik durumuna bakalım. Şu anda %30'a yakın bir yoğunluk var İstanbul'un trafiğinde. Olağanüstü bir gelişme yok. Yani trafiği olağan dışı bir şekilde etkileyecek bir kaza ya da başka bir olumsuzluk yok çok şükür. Ama olağan noktalarda tıkanıklık ya da yavaşlama söz konusu. İki köprüye erişimde, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelişte, Anadolu yakasından Avrupa yakasına gelişte sıkışıklık her sabah olduğu gibi söz konusu. Yoğun bir talep var. O yollara tabii Avrasya Tüneli'nin de kullanılabileceğini hatırlatalım. Yine Marmaray'ın da kullanılabildiğini hatırlatalım. Ama tabii insanlar daha çok bu iki köprü yolunu, iki köprü güzergahını tercih ediyorlar. Başakşehir, Ümraniye, Kavacık istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve yine Göztepe, Kozyatağı üzerinden de D100 üzerinden de birinci köprüye erişimde yoğunluk söz konusu. Ama bu sabah itibariyle düne göre biraz daha sakin gözüküyor trafik. Ama bu sabah sis olduğunu hatırlatalım. Bazı bölgelerde yoğun sis var. Biz de buraya gelirken yoğun sisin içinden geçtik zaman zaman. Dolayısıyla sisli bir hava olduğunu, tabii geceden kalma bir kırağı olduğunu, onun da yol koşullarını biraz kayganlaştırmış olabileceğini dikkate alın ve dikkatli araç kullanın diyoruz. Trafikle ilgili olarak her sabahki uyarılarımızı bir kez daha tekrarlayalım. Özellikle yoğun trafikte gereksiz yere sürekli şerit değiştirmenin bir işe yaramadığını artık öğrenmesi gerekiyor sürücülerin. Yoğun trafikte bulunduğunuz şeritte kalmak, bir olağan dışılık olmadığı takdirde, önünüzdeki araç kaza yapıp ya da arıza yapmadığı takdirde gereksiz yere sürekli şerit değiştirmenin bir faydası yok. Tam tersine trafiği ağırlaştırıcı etkisi var. Bir de şerit değiştirirken lütfen o sinyal lambasını kullanmayı unutmayın. Gereksiz yere sinyal vermeden şerit değiştirmeyin. Yine trafikteki sürücülere önemli bir uyarı ya da hatırlatma. Zaten biliyor olmanız lazım ama hiç kimse biliyor gibi gözükmüyor. Güvenli sürüş mesafesine lütfen dikkat edin. Önünüzdeki aracı hızınızla ve yol durumuyla ya da önünüzdeki aracın hızıyla mütenasip, yani uyumlu, ona uygun bir mesafede izleyin. Ani duruşlarda tehlike yaşamamak ya da risk yaşamamak için ve lütfen ellerinizden o cep telefonlarını bırakın. Gerek konuşmak gerekse mesajlaşmak için direksiyon başındayken sürücülerin cep telefonunu kullanmalarının neden olabileceği kazaları ya da bunun riskini hatırlatmaya gerek bile yok. Kısaca gündemi hatırlayalım. Gündemde neler vardı? Tabii soldan sağa, yukarıdan aşağı, çapraz hep referandumu konuşuyor Türkiye. Referandumla ilgili gelişmeleri konuşuyor. Referandum öncesinde kampanyayı konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yine geniş katılımlı, daha doğrusu birkaç kanalda birden yayınlanan bir mülakat verdi. Dün akşam Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT televizyonlarının ortak yayınında konuştu. Cumhurbaşkanının gündeminde anketler de vardı. Bazı anketlerde evet oylarının yukarı doğru çıkışta olduğunu söyledi. Tabii bir sayı vermedi, bir oran vermedi ama ibre yükselişte şeklinde genel bir ifade kullandı. Cumhurbaşkanı yurt dışından bazı gazetelerin, örneğin Almanya'dan Bild gazetesinin Türkiye'deki seçimlere müdahil olma anlamında başlıklar attığını da hatırlattı. Bu başlıklar arasında Bild gazetesi örneğin Atatürk hayatta olsaydı hayır yönünde oy kullanırdı şeklindeki başlığına karşı çıktı. Tam tersine Atatürk hayatta olsaydı bence evet oyu kullanırdı. Zaten böyle bir tartışma anlamsızdır demeye getirdi. Cumhurbaşkanı ayrıca ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi ve darbe gecesi neredeydin, kaçıyordun? Halbuki gençler tankların önünde, tankların üzerindeydi ama sen havaalanından bile kaçtın şeklinde Cumhurbaşkanı ana muhalefet liderini darbe konusunda yeterli kararlılıkta tavır almamakla suçladı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın dün enteresan açıklamaları vardı. Enteresan diyoruz çünkü durup dururken referanduma birkaç hafta kala bu seçimlerde uygulanan %10 barajı konusunda yeni bir yaklaşımı açıkladı. Dedi ki gerekirse bu baraj gözden geçirilebilir, bir oran vermedi. Ama madem istikrar sağlanacak, yani istikrar artık sandıkta sağlanacak, vatandaş seçmen tarafından sağlanacak. Dolayısıyla bu %10 barajı gözden geçirilebilir dedi. Ama ne zaman bunun gündeme geleceğini, bu anayasa değişikliği tasarısının kapsamına niye alınmadığını ya da nasıl bir orandan daha aşağı çekilmiş bir barajın yüzde kaç olabileceğinden ayrıntılı olarak söz etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün çeşitli yerlerde kampanya kapsamında konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanının kendisine yönelik suçlamalarını daha yumuşak bir üslupla yanıtlamaya özen göstermesi dikkat çekti. Örneğin Cumhurbaşkanının daha önce Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmeyeceklerini söylemişlerdi, efelenmişlerdi ama sonra tıpış tıpış geldiler ya da kuzu kuzu geldiler mealinde açıklamalarına yanıt olarak da biz darbe girişiminden sonra bir milli birlik gösterisi olarak oraya gelmiştik. Yine öylesi bir olağanüstü durum belirirse yine gideriz şeklinde bir açıklama yaptı. Referandumdan söz etmişken farklı şirketlerin farklı açıklamaları var, farklı anketleri var. Anketlerde değişik oranlar ortaya çıkıyor ama anketlerin birleştiği bir konu var. Hala kararsız, hala oy kullanmayacağını söyleyen çok sayıda seçmen var. Bunların sayısı giderek azalsa da ama oyların evet ya da hayır yönünde tam böyle kıl payı gittiği anlaşılıyor. İşte %48'lerden, %49'lardan, %50'lerden, %51'lerden ya da %52'lerden söz ediliyor. Karşılıklı olarak bu oyların birbirine çok yakın olduğu ve tabii anketleri bilenler bu anketlerde %2'lik üçlük yanılma payları olduğunu da bildiklerinden her iki tarafa da yani 48'di, 51'di, 49'du, 52'ydi her iki tarafa da kaymalar olabileceği anlaşılıyor. Anketlerde de durum böyle. Ve bu arada yurt dışında yaşayan vatandaşların gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri başladı. Yurt dışı temsilciliklerinde de başlıyor oy kullanma. Yaklaşık 3 milyon seçmenden söz ediyoruz. Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından onların da oy kullanma işleminin başladığını hatırlatalım. Ve dün bir milli maç vardı, özel maç, hazırlık maçı. Türkiye ile Moldova karşı karşıya geldi. Milli takım teknik direktörü, daha doğrusu Türkiye futbol direktörü, doğru ünvanıyla söyleyelim, Fatih Terim neredeyse tamamen gençlerden oluşan, çok gençlerden, yeni yetişen futbolcularımızdan oluşan bir kadro sahaya sürdü. Onlar da hocalarını mahcup etmediler. Son derece diri, hırslı ve istekli bir takım vardı ve Moldova'yı bu özel maçta Eskişehir'de 3-1 mağlup etmeyi başardılar.
Manşetler.
Saatlerimiz 7'yi 11 dakika geçiyor. Artık gazetelerin birinci sayfalarına bakma zamandır diyoruz ama gazetelere başlamadan önce hava durumunu da bir hatırlatalım. İstanbul'da bugün açık ve güneşli bir hava olması bekleniyor. 13 derece en yüksek sıcaklık. Yarın 16 dereceye yükselecek. Yine açık bir hava var. Perşembe günde 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Açık bir hava var. Ama sabah saatlerinde sis olduğunu da hatırlatalım. Yani açık hava derken yine de iklimde, daha doğrusu hava sıcaklığında böyle ani oynamalardan söz edebiliriz gece saatlerinde. Ankara'da 16 derece güneşli, yarın 18, Perşembe'de 21 dereceye yükselecek sıcaklık. İzmir'de parçalı bulutlu bir hava, bugün 18 derece, yarın bulutlu 23 derece ve Perşembe günde 23 derece az bulutlu bir hava görülecek. Evet, hava durumunu da bu araya sıkıştırdıktan sonra başlayalım gazetelerimizi okumaya. Saatler 7.12'yi gösterirken RSFM'de. Hürriyet gazetesinde manşette 10 müebbetin gerekçesi başlığını görüyoruz. DAEŞ'in Niğde'de 3 kişiyi öldürdüğü eyleme ilişkin gerekçeli kararda terör örgütü hakkında Türkiye'de hilafet devleti kurmak için anayasal düzeni yıkma amacında olduğu vurgulandı. Cendrim Ramadani isimli sanığın fotoğrafı var. Ben yalnızca Allah'a hesap veririm, ifade vermem. Hepiniz müşriksiniz, jandarmayı öldürerek sevap işledim şeklinde bir ifadesi vardı yakalandığında. İşte onu hatırlatıyor. O dehşet verici bir fotoğraf vardır. Onun portresini aklınızda, zihninizde canlandırın. Cendrin Ramadani, DAEŞ zanlısı bu açıklamalarını hatırlatmış. Ben yalnızca Allah'a hesap veririm. Pek de yabancı gelmeyen bir ifade bu. Zaman zaman başka ağızlardan da duymuştuk bunu. Ben sadece Cenab-ı Allah'a hesap veririm ya da sadece beni başkaları yargılar, mahkemeler yargılayamaz şeklinde. IŞİD zanlısı da ya da DAEŞ, her neyse adı, DAEŞ zanlısı da bu ifadeyi kullanmıştı. İsmail Saymaz'ın imzasını taşıyor Hürriyet'in manşetteki haberi. Ayrıntısına bakalım. DAEŞ hakkında verilen en ağır kararın gerekçesinde Benjamin Zhu, Cendrim Ramazani ve Muhammed Zakiri isimli teröristlerin İstanbul'da dünya çapında ses getirecek bir eylem yapma hazırlığında oldukları belirtildi. Teröristlerin vahim nitelikteki silah ve patlayıcılarla anayasal düzeni değiştirmeye ve sözde hilafet devleti kurmaya çalıştıkları kaydedildi. Bu vahim nitelikteki silah ve patlayıcılar lafını da ilk defa duyuyorum. Neyse, belki mahkeme kayıtlarında öyle geçiyordur. Devam ediyoruz Hürriyet'in manşet haberine. Teröristlere örgüt üyeliği suçundan değil, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi gereğince ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışları nedeniyle indirime gidilmedi. İşledikleri 3 cinayetten ötürü de birden çok kez ağırlaştırılmış müebbet, 100'er yıla yakın hapis ve para cezasına hükmedildi deniliyor. Terörden söz açmışken Hürriyet'te bu haberin hemen altında Londra'da geçen hafta meydana gelen terörist saldırı sonrasındaki tepkilerin bir devamı olarak vatandaşlar, Londralılar yan yana dizilmişler ve bir dayanışma gösterisinde bulunmuşlar. Burada bir grup başörtülü hanım var, bir grupta başı açık insan var. Onlar çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor. Bu göstericilerin yan yana dizilip Westminster Köprüsü'nün üzerinde tam da o saldırının meydana geldiği yerde el ele tutuşup yan yana bir dayanışma gösterisinde bulunmuşlar. Londra'da Halit Mesut adlı saldırganın düzenlediği, ki Hürriyet bunu Halit Masood diye yazmış, ne alakası varsa işte Halit Mesut, bizde de bilinen isimler bunlar. Arapça'da Halit ya da Masud değil bunun adı, Halit Mesut. Biz de niye bunu Halit Mesut diye yazmıyoruz da İngilizlerin Arapça harflerden kendi dillerine çevirdiğini alıp böyle copy paste yapıp böyle yazıyoruz. Murat Bardakçı'nın kulakları çınlasın, ben de ona katılıyorum. Bizde eğer Halit diye bir isim varsa bunu yaz Halit diye. Mesut diye bir isim varsa Mesut diye. Olsun sana Halit Mesut. Halit masa ot ne demek kardeşim? Demek geldi içimden. Hürriyet'in birinci sayfasını hazırlayan arkadaşlar eğer bizi dinliyorlarsa ellerine bir cetvelle vurulduğunu hissetmiş olabilirler. Halit masa otmuş. Dilinize eşek arısı soksun. Adlı saldırganın düzenlediği terör saldırısına tepki gösteren Müslüman kadınlar olayın yaşandığı Westminster Köprüsü üzerine bir araya geldi. Kadınlar teröre tepki göstermek ve kurbanların yakınlarıyla dayanışma için 5 dakika boyunca el ele tutuştu. Katılımcılar umudu sembolize etmek üzere mavi renk başörtüler taktı deniliyor. Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafı eşliğinde aidattan ihraç hafif kalır başlığını görüyoruz. Habertürk televizyonunda dün akşamki mülakatta bu Galatasaray meselesine de yani Hakan Şükür'le Arif Erdem'in aidat ödemedikleri için ihraç edilmeleri meselesine değinmiş. Hatırlayacaksınız cumartesi günü önce ihraçları reddedilmişti genel kurul tarafından ama özellikle hükümetten gelen çok sert ifadelerin ardından yönetim kurulu toplanmış ve kendi inisiyatifiyle beraberlerinde 2700 kişiyle birlikte Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü aidatlarını ödememeleri suçlamasıyla üyelikten ihraç etmişlerdi. İşte Cumhurbaşkanı bu uygulamaya tepki göstermiş. Niye aidattan ihraç ediyorsunuz diyor. Şöyle devam ediyor. Galatasaray yönetiminin aldığı kararın aidata bağlı olarak alınmasını hafif buluyorum. Bunların aidat artı FETÖ bağlantısıdır. En kötü ihtimalle bunlar nerede yargılanıyor? Galatasaray yönetimi bilgi ister ve o bilgi üzerinden kararını verirdi. O çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki bana göre süreci geçiştirme anlamına olmuştur. Tabii orada salonda olan şeyler falan onlar da ayrıca çirkin yaklaşımlardır diyor. Onlar da ayrıca çirkin yaklaşımlar dediği salonda bir grubun İzmir Marşı'nı söylemiş olması bunu da herhalde çirkin bir yaklaşım olarak kabul ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Başbakan Binali Yıldırım'ın %10 barajı indirilebilir şeklindeki açıklamaları da Hürriyet'in birinci sayfasında dikkat çekiyor. Başbakan Yıldırım anayasa paketinin referandumda kabul edilmesi durumunda %10 seçim barajının aşağı çekilebileceğini söyledi. Şöyle demiş başbakan. %50 artı 1 alınmadan iktidar olunmayacağı, sandıkta iktidar oluştuğu için orada baraj yüksek tutularak, şimdi artık bu istikrarı sandıkta vatandaş sağlıyor. Dolayısıyla bir takım barajlarla istikrarı garanti altına almak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu esnetilebilir demiş. Tabii burada o kadar varsayımsal bir yaklaşım var ki, şimdi bugüne kadar ne deniyordu anayasadaki değişiklikler için? Efendim koalisyonlar oluşuyordu. Bu koalisyonları engellemek için yeni bir sistem, yeni bir düzen lazım. Yine %10 barajına gerekçe olarak bu koalisyon tehlikesini getiriyordu. Bir kısım politikacı özellikle de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani ya eğer vatandaş biz kaldırırsak barajı ya vatandaşlar çok sayıda farklı partiye tercihlerini yayarlarsa ve sonuçta önümüze bir koalisyon tablosu çıkarsa ki 7 Haziran'da çıkmıştı. Peki şimdi bundan sonra yapılacak seçimlerde ve eğer barajı indirirseniz yine vatandaşların tercihlerini örneğin 7-8 değişik partiden belki de daha fazla partiden milletvekilleri yönünde kullanmayacağının ve koalisyonlar yani bölük bölçük bir tablo oluşmayacağının garantisine bunu yazıp bir yerlerde sandığın önüne mi koyuyorlar şuna verin buna vermeyin diye. Dolayısıyla birbiriyle çelişen açıklamalar bu %10 barajının kaldırılması neden gündeme getirildi şimdi durup dururken Sayın Başbakan tarafından. Tabii bu konuda çok farklı görüşler çok farklı tahminler yürütülebilir. Benim aklıma gelen bir tahmin acaba küçük partilere belki de benzer görüşte olan küçük partilere bir göz kırpma mı? Yani bakın bizim değişikliklere oy verin, evet oy verin. Bunun neticesinde eğer bu anayasa kabul edilirse ileride de size belki işte barajı indirme hakkı, barajı indirerek size seçilme hakkı ya da nasıl derler umudu yaratabiliriz şeklinde bir böyle bir şekerlenmiş bir lokma mı uzatılıyor gibi tahminler de yapılabilir tabii. Benimkisi çok sübjektif bir tahmin olabilir ama durup dururken bayram değil, seyran değil, başbakan niye bunu ortaya attı diye bir atasözü vardır. O atasözünü hatırladım. Öyle değil miydi? Benzer bir atasözüydü, evet. Erdem için zamanla yarış şeklinde bir haber var Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında. KKTC'de sağ ayağı kopan 10 yaşındaki Erdem için zamanla yarışılmış. Müthiş bir öykü. Küçük Erdem Türk Hava Yolları'nın 19'daki İstanbul uçağına yetiştirildi. Bir ambulans Atatürk Havalimanı'nda beklemeye başladı. Türk Hava Yolları uçağı İstanbul semalarına varınca öncelikli izin ile havada beklemeden alana iniş yaptı. Uçak ambulansın beklediği acil durum körüğüne yanaştı. Hastaneye kaldırılan Erdem'in kan kaybı durduruldu. Ancak kopan ayak yerine dikilemedi deniliyor. Bu olağanüstü çabayı Erdem isimli 10 yaşındaki çocuk için gösteren yer görevlisinden pilotuna, hostesinden doktoruna, ambulansından işte trafikçisine her kimse elleri öpülesi insanlar bir çocuğun kopan ayağını dikmek için sonunda gerçi başarılı olunamamış ama bu çabayı göstermek kim olursa olsun herkes için göstermek dolayısıyla yaptığı işi, üstlendiği görevi, aldığı her bir kuruşu helal eden bir çaba olarak buradan şapkamızı çıkartıyoruz. Hemen Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle ilgili iki haberi yan yana koymuş Hürriyet gazetesi. Onları da okuyalım. Fenerbahçe, savcı Yıldırım'a beraat istedi. Aziz Yıldırım'ın fotoğrafıyla verilmiş bu haber. Biliyorsunuz Yargıtay'dan karar bekleniyor Fenerbahçe'yle ilgili şike davasında. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarının onanmasını talep etmiş. Yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden beraat çıkmıştı. Savcı da mütalasında demiş ki Cumhuriyet Başsavcılığı evet bu ona beraat kararı onansın. Şimdi herkes Yargıtay'dan çıkacak. Kesin hükmü bekliyor. Ve Galatasaray'da da az önce söylediğimiz gibi pazar günü Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihracı için aidatlarını ödememiş olmaları formülü geliştirilmişti. Ama tabii o formül geliştirildiği zaman ne oluyor? Aidatlarını ödemeyen başkalarının da ihraç edilmesi gerekiyordu. Bu kapsamda 2700 üye içinde o formül uygulanmıştı. Ama tabii dün sabah da burada Galatasaray üyesi Burak Job da hatırlatmıştı onu. İtiraz hakkı var. Ben aidatımı ödemediğim için attınız ama durun ben ödeyeceğim bu ödenmemiş aidatları geri döneyim diye tüzükte bir itiraz maddesi varmış. İşte o insanlara 2700 üyeye öyle bir formül aranıyormuş. Şimdi soru şu, eğer o 2700 kişi bu formülden yararlanarak geri dönerlerse peki tamam birikmiş aidat borçlarımızı ödüyoruz alın bizi derler ve kulüp de bunu kabul ederse Hakan Şükür Beyefendi ile Arif Erdem Beyefendi'ye o hak doğmaz mı? Doğal. Peki o zaman ne olacak? İşte o zaman da yine Cumhurbaşkanı'nı kızdıracaksınız. Diyor ki aidattan ihraç hafif kalır diyor. Ben size söyledim diyecek. O zaman da o haklı olacak. İçinden çıkılması mümkün olmayan ya da çok karmaşık olan bir havuz problemine döndü. Aidat mı, FETÖ mü, Atatürk mü, ihraç mı neyse hepsi birbirine karıştı. Allah Galatasaraylı yöneticilerin yardımcısı olsun. Kendilerini çok zor bir duruma soktular. Buradan bakalım nasıl çıkacaklar. Evet, saatlerimiz 7.24'ü gösteriyor. Hızla trafiğe bakalım. %40'a ulaşmış bile trafik yoğunluğu. Ana güzergahlar da artık yavaş yavaş kırmızıya dönüşmeye başlamış. Avrupa yakasında da D100'de ve TEM'de E5'te ciddi sıkışıklıklar söz konusu. Maslak'tan Levent istikametinde dördüncü Levent istikametinde de bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu güzergahlarda seyredeceklerin sıkışık bir trafiğe ya da adım adım ilerleyen bir trafiğe özellikle köprü geçişlerinde kendilerini hazırlamaları tavsiye olunur. Saat 7.25 itibariyle henüz evlerinden çıkmamış olan, yollara dökülmemiş olanlar varsa. Habertürk gazetesine bakıyoruz. Habertürk 8 sütun manşette haliyle dün Habertürk televizyonu, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer vermiş. Onlar bu anketlerle ilgili laflarını manşete çıkarmışlar. İbre yükselişte demiş Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumla ilgili evetin gerekçesi var ama hayırın yok. Şu anda ibre yükselişte diye konuşmuş. Meydanların heyecanını çok iyi gördüm diyor Cumhurbaşkanı. Dün pazar çok çok iyi, muhteşem. Aynı haberleri Sayın Başbakan'dan da dinliyorum. Şu anda ibre yükselişte. Daha iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü hayır diyenler neden hayır dediklerinin izahını yapamıyorlar. Evet demenin gerekçeleri var ama hayır demenin yok. Avrupa bizi tehlike olarak görüyor. Türkiye'deki yükselişi bunların kabul etmesi mümkün değil demiş Cumhurbaşkanı. Habertürk televizyonuna verdiği mülakatta ayrıca şu ifadeleri eklemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Tutturmuşlar tek adam. Gazi Mustafa Kemal tek başına yönetmedi mi? Biz öyle yönetelim derdinde de değiliz. Ama İnönü ile kavgalıydı. Onlar dahi geçinemedi. Hayır diyenlere şunu söyleyeceğim. İsviçre'de senin Cumhurbaşkanı'nın posterini sergileyip şakağına silah dayayan organizasyonu yapan onların Sosyalist Partisi ile Türkiye'deki PKK, DHKPC uzantıları. Bundan utanmayacak mısınız diye soruyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki sizi 14 yıldır yanıltmadık. Ben senin Cumhurbaşkanı olarak beğenirsin beğenmezsin 14 yıldır hizmet verdim. Yaptığımız hizmetler ortada. Hangi hayat tarzınıza müdahale ettik? Tam aksine bizim hayat tarzımıza müdahale edildi. Bunları sabırla geçiştirdik. Sizi 14-15 yıldır yanıltmadık, yanıltmayacağız demiş. Tekrar ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı aynen bu ifadeyi kullanmış. Sizi 14 yıldır yanıltmadık, yanıltmayacağız. Malum bir Alman gazetesi, Bild gazetesi, Atatürk yaşasa hayır derdi şeklinde bir manşet atmıştı. Hem de bu manşeti Türkçe atmıştı dün. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu da hatırlatıldı, o kupür gösterildi. Daha doğrusu kendisi de göstermiş galiba. Sonunda Türkçeyi öğrendiler demiş Cumhurbaşkanı. Tam aksi, ben desem ki Atatürk bu düzenlemeye kendisi de böyle yaşadığı için evet derdi. Ne alakası var Atatürk'le diye de sormuş. Bu arada Cumhurbaşkanı yardımcılıkları getiriliyor anayasa değişikliğiyle. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili olarak tekraren, defaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ana muhalefet liderinin, CHP liderinin eleştirileri var hatırlayacaksınız. Her gittiği yerde diyor ki böyle bir şey getirmişler ama muğlak, bunun adını da koymadılar. Kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcısı atayacak Cumhurbaşkanı? 3 mü, 5 mi, 10 mu, 1500 mü diye sürekli buradan vurmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı işte bunlara da cevap vermiş. Demiş ki yani sınırsız başkan yardımcısı atanabileceği iddiaları yok böyle bir şey. Bir olur, iki olur, bilemedin üç olur. Hayatında böyle bir şey görmemiş diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu şekilde cevap vermiş. Binali Yıldırım'ın, Sayın Başbakan'ın da açıklamaları var. Rahat bir şekilde evetle sonuçlanır diyor. Bir sıkıntı yok anketlerle ilgili olarak. İyi gidiyoruz. Rahat evet görüyorum diyor. Bu arada başka gazetelerde de var. Bu malum yurt dışından gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gümrük kapılarında, sınır kapılarında oy kullanıyor olması. Yani dün başlamış bu oyların kullanılmasına. Dün enteresan bir fotoğraf karesi var. Pek çok gazetede yer alıyor bu. Sanıyorum Atatürk Havalimanı'nda bir hanımefendi yurt dışından gelmiş, oyunu atıyor oy sandığına. Tabii şeffaf kutular bunlar. Fakat üzerinde de enteresan, belki de bir mesaj anlamında bir tişört var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresi var. Orada sandık kurulu görevlileri de böyle bir bakıyorlar dikkatli şekilde. Yani acaba bir mesaj mı vermek istiyorsun gibilerden. Belki de öyle bir mesaj kaygısı yoktur bu hanımefendinin. Beyaz üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresini giymiş. O şekilde geliyor yurt dışından. Oyunu da öyle atmış. Bu fotoğrafta biraz böyle manidar bulunmuş olacak ki pek çok gazete tarafından yer verilmiş birinci sayfada. Habertürk'ün de birinci sayfasında bu var. Habertürk'ün birinci sayfasında Arda Turan beyefendi ile Aslıhan Doğan hanımefendinin yan yana bir fotoğrafları var. Arda Turan beyefendi son derece şık böyle bir smokinle ve siyah papyonla Evlilik lafları dolaşmaya başlamış magazin dünyasında. Yani eski kız arkadaşı Aslıhan Hanım'la tekrar bir araya gelmişler, barışmışlar. Diyor ki Habertürk gazetesi, Arda Turan, Aslıhan Doğan'ın barışmasının ardından evlilik şartı çıktı. Doğan barışmak için evliliği şart koştu. Arda sevgilisinin bu şartını kabul etti diyor. Allah mutlu, mesut ve bahtiyar etsin dileğiyle bu haberi de sizlere aktarmış olalım. Günün en önemli haberlerinden biri olalım. Saatler 7.31'e ulaşmış bile. Hızla devam edelim. Lafı fazla uzatıyoruz galiba bu arada. Daha Sözcü gazetesindeyiz. Çok gazete var okunacak. Tomar halinde bekliyor önümüzde. Sözcü'nün manşeti şöyle. İşte torpilin daniskası. Devlette nereye elini atsan AKP kadrolaşması çıkıyor demiş. Dün de hatırlayacaksınız Sözcü'nün manşetinde Düzce'nin sayın AKP'li belediye başkanından söz ediliyordu. Gelinini, işte bilmem yeğenini, kuzenini, dayısının oğlunu, amcasının şeyini, teyzesinin, yani bütün aile efradını neredeyse belli görevlere, önemli görevlere tayin etmişti. Bu Düzce belediye başkanı beyefendi, daha önce de onu başka bir yerden hatırlıyorduk. Dün sabah ben okurken gazeteyi tam çıkaramamıştım da sonra yayından sonra fark ettim. Bu bir Passat Audi meselesi vardı. Bir videosu yayınlanmıştı bu belediye başkanının. Orada neredeyse ağlamaklı bir sesle, ya herkes Audi'ye biniyor, ben niye Passat'a biniyorum? Herkes getiriyor, diziyor arabalarını kapının önüne ya da bir törene gittiğimizde bir bakıyorum onun Audi, onun Audi, onun, ben gariban burada bir Passat'la gidiyorum şeklinde serzenişte bulunuyordu. Adeta mağdur durumda olduğunu söylüyordu. Tabii 100 milyarlık, 120 milyarlık filan arabalardan söz ediyoruz. Hani bilmeyenler için araya parantez olarak koyun. Meğerse o belediye başkanıymış, Düzce belediye başkanı. Şimdi Sözcü o temayı sürdürüyor. Diyor ki AKP'li yöneticiler müthiş bir şekilde eşini, dostunu, yakınlarını kadrolaştırıyor. Milletin çocukları işe girebilmek için KPSS'de ter dökerken AKP'lilerin eş, dost ve akrabaları kamuda sınavsız işe alınıyor. İşte dört örnek daha demiş. Gökmen Ulu'nun haberi. Birinci örnek. Torbalı'nın AKP'li başkanı sülalesini belediyede işe soktu. Başkan Görmez'in fotoğrafı var. Saygı Öztürk'ün haberi. İki numaralı örnek. Trabzon'da dört AKP'li yönetici KPSS'ye girmeden devlete girdi diyor. Üçüncü örnek Ali Ekber Ertürk'ün haberi Sözcü'nün birinci sayfasında. Ali Ayvazoğlu isimli bir beyefendiden söz ediliyor. Trabzon AKP Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu'nun kocasıymış bu beyefendi. Önce Ortahisar Belediyesi'ne işe alınmış, sonra Trabzon Turizm İl Müdürü yapılmış. Ali Ayvazoğlu jet atamayı Bakanımız Süleyman Soylu'nun takdiriyle geçiş yaptım diye savunmuş. Ve dört numaralı örnek Veli Toprağ'ın imzasını taşıyan bir haberde tanıtımcı AKP'liyi bakana ekonomi danışmanı yaptılar diyor. AKP eski milletvekillerini devlette üst düzey göreve getirmede en farklı atamayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yaptı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Sevde Beyazıt Kaçar'ı ekonomi danışmanı olarak tayin etmiş. Sözcü'nün birinci sayfasında bir çarpıcı haber daha var. Şehitlerimizi bile ayırdılar başlığını taşıyor. 15 Temmuz şehitlerinin kardeş ve çocukları askerlikten muaf tutuldu. Aynı hak terör şehidi muvazzaf asker ve sivil yakınlarına tanınmadı deniliyor. Bu arada da Narlıdere şehitliğine de şehitliğin girişine kocaman bir evet pankartı asılmış. Şehitliğe bile evet afişi astılar diyor Sözcü gazetesi. Saatler 7.34'ü gösteriyor. RSFM'i dinliyorsunuz. İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4 frekansından. Ayrıca cep telefonu ya da tabletlerinize indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından ya da masaüstü bir bilgisayara erişiminiz varsa oradan da tr.sputniknews.com adresinden, o internet sayfasından da canlı yayın düğmesine tıklayarak bizi dinliyor olabilirsiniz. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanının açıklamaları sabahta da birinci sayfanın neredeyse böyle dörtte üçünü kaplayan bir haber şeklinde verilmiş. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na, gençler tankın önündeydi, sen kaçıyordun demiş Cumhurbaşkanı. 15 Temmuz gecesi tankların F-16'ların karşısında yılmayan gençler vardı ama sen neredeydin Kılıçdaroğlu demiş. Tabii bunu söylerken insanın aklına da şu gelmiyor değil. Ben bugüne kadar tankın üzerine çıkan ya da tankların önüne kendisini siper eden bir tane politikacı hatırlıyorum. O da burada değil. Boris Yeltsin zamanında 90'ların başında orada Rusya'da gerçekleşen bir darbe girişimi sırasında Moskova'da tankın üzerine çıkmıştı. Onun dışında da tankın üzerine çıkan bir politikacı hatırlamıyorum. O gece herkes bir yerlerde oradan oraya kaçıyor ya da oradan oraya gidiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da bir yerden bir yere gidiyordu ama tankın üzerinde onu gördüğümüzü hatırlamıyorum. Dolayısıyla sen niye tankın önüne gidip de gövdeni siper etmedin diye hiçbir kimsenin başkasına söyleyecek ya da soru soracak ya da hesap soracak hakkının olmadığını inanıyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bu hakkı görmüş kendinde ve diyor ki Kılıçdaroğlu'na gençler tankların üzerindeydi sen niye yoktun orada diyor. O da öyle bir şey söyleme hakkını kendinde görmüş olabilir. Bu arada İstiklal Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacak diye bir başlık var. Sabah Yazarlar Kulübü Çin'e gitmiş. Pekin'de medya ve akademi dünyasıyla buluşmuş. Bu yeni anayasa değişikliğini anlatmışlar Çinlilere. Demişler ki Türkiye'ye istiklal gelecek ve Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacak. Cumhuriyet gazetesi muhtar sadece sarayda özgür manşetini atmış bugün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantısına katılanlar hakkında soruşturma açılmış. Parti meclis üyesi Hakkı Süha Okay 21 Mart'ta Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde muhtarlarla kahvaltılı bir toplantı yapmış. İlçe savcılığı anayasa değişikliği referandumunun konuşulduğu toplantıya katılan 83 muhtardan 50'si hakkında izinsiz toplantı yapmak suçlamasıyla soruşturma açtı. Şimdi bu çok önemli. Yani muhtarlar toplanıyorlar, belli bir siyasi partinin temsilcisiyle görüş alışverişinde bulunuyorlar. Ondan kendi açısından yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin açısından anayasa değişikliğinde neler getirildiğini, neler getirilmediğini dinliyorlar. İzinsiz toplantı yapmak suçlamasıyla soruşturma açılmış. O zaman soru şu. Sayın Cumhurbaşkanı ya da başka politikacılar muhtarları topladığı zaman bunun adı izinli oluyor, başkası topladığı zaman niye izinsiz oluyor? Ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir lafını hatırlıyorum. Sizler Birleşmiş Milletler'de konuşan o delegeler kadar önemli birer dünya liderisiniz diye bir ifade kullanmıştı muhtarları. Son derece onore edici bir ifadeydi ki hak ediyorlar muhtarlar da, kaymakamlar da, cumhurbaşkanları da, devlet başkanları da, işte başbakanlar da, siyasi parti liderleri de. Herkes kendi açısında, kendi nezdinde son derece önemli şahsiyetlerdir. Ama gidip muhalefet partisinin bir temsilcisini dinleyince adeta yasa dışı bir faaliyet içinde, yasa dışı örgüt faaliyeti içindeymiş gibi soruşturma açılmış. Cumhuriyet gazetesi de bunu da yakalamış, işte manşetine taşımış. Muhtar sadece sarayda özgür diye de çakmışlar manşeti. Bence de doğru bir bakış açısı. Hayırlı olsun başlığıyla o az önce sözünü ettiğim fotoğraf var. Neydi o fotoğraf? Malum gümrük kapılarında, sınır kapılarında, havalimanlarında, yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye gelişlerinde dünden itibaren oy kullanmaya başladılar. Ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kurulan 4 sandıkta ilk oylar kullanılmış. İşte orada bir hanımefendi geldiğinde oy kullanırken fotoğrafı var. Üzerinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün bir portresi ihtiva eden bir tişört giymiş. O şekilde oy kullanıyor. Bu arada FETÖ'nün medya ayağı olduğu ileri sürülen, aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy'un da bulunduğu 27 sanık dün 8 ay sonra mahkemeye çıkarılmışlar. Yalnız orada bir tartışma var. Bu sanıkların tutuklanma kararını 8 ay önce veren ya da bunlardan bazılarının tutuklanma kararını veren mahkeme yargıcı dün de davayı gören yargıç. Bu açıkça bir yönetmelik ya da yasa ihlali. Bu yüzden redde hakim talebinde bulunmuş avukatlar ama reddedilmiş. Yani hakim demiş ki ben orada tutuklarım, burada gelir yargılarım, canınız cehenneme, istediğimi de yaparım, yasa ne derse desin, kurallar ne derse desin demiş. Bakalım ne olacak, bir üst mahkemeye herhalde itiraz etmişlerdir, sonucunu merakla bekliyoruz. Saatler 7.39'u gösteriyor. Milliyet gazetesi konutta pay kapma yarışı deniliyor. Malum yeni bir uygulama getirildi. Konuttan pay satın alma ya da gayrimenkul sertifikası resmi adıyla konutların tamamına sahip olacak kadar gücü olmayanlar ya da bunu tercih etmeyenler konuttan gayrimenkul sertifikası adı altında pay alacaklar. Yani bir konuda bir konuta farklı insanlar değişik paylarla sahip olabilecekler. Bunu da şöyle anlatıyor Milliyet gazetesi. Sertifikayla nasıl ev alınır? Hangi dairenin kaç sertifikayla alınabileceği belirlenecek. Örneğin bir numaralı daire için sertifika miktarı 10 bin adettir denilecek. Ev almak isteyen bu miktara göre sertifika toplayacak. Aynı daireyi farklı kişiler isterse başvuru önceliği esas alınacak. Proje bittiğinde yeterli miktarda sertifika varsa ev teslim alınacak diyor. Yani bunlar işte o konut satışlarını teşvik etmek için geliştirilen yeni formüller. Bakalım işe yarayacak mı? Cumhurbaşkanının dün akşam Habertürk'te yaptığı açıklama Atatürk olsa evet derdi şeklinde. O hani Bild gazetesine cevaben yaptığı açıklamada Milliyet'in birinci sayfasında manşetin hemen yanında yer almış. Çarpıcı bir fotoğraf var. Çarpıcı birkaç fotoğraf var hatta. Bu fotoğraflar 3 ödüllü fotoğraf. Ellerine sağlık bu arkadaşların. Milliyete 3 ödül şeklinde üst başlıkta verilmiş. Oğuz Yeter arkadaşımızın yılın portre fotoğrafı başlığıyla üçüncülük aldığı fotoğraf, bir genç kızın fotoğrafı var. Yüzünde yanıklar olan sanıyorum bir savaş ya da çatışma mağduru. 15 Temmuz gecesi çekilmiş bir fotoğraf var. Haber seri fotoğrafında üçüncülük almış Dağhan Kozanoğlu isimli foto muhabiri arkadaşımızın ve Yavuz Özden'in de siyaset fotoğrafı başlığıyla bir fotoğrafı var. Sanıyorum Meclis Genel Kurulu'nda çekilmiş, 15 Temmuz gecesi çekilmiş bir fotoğraf. O da siyaset fotoğrafında ikincilik almış. Dağhan Kozanoğlu, Yavuz Özden ve Oğuz Yeter'in ellerine, gözlerine sağlık diyoruz. Bu Milliyet muhabiri arkadaşlarımızı da kutluyoruz bu vesileyle. Posta gazetesi önce vatan şeklinde iri bir başlık kullanmış birinci sayfaya hakim haberinde. Yurt dışında yaşayan Türkler 16 Nisan'daki referandum için elçilikler, başkonsolosluklar ve sınır kapılarında dün oy vermeye başladılar deniliyor. Türkiye'de evetçiler ve hayırcılar kutuplaşma yaşarken Almanya'dan dostluk fotoğrafları geldi. Stuttgart kentindekiler Mauser sokağında evetçi ve hayırcılar karşılıklı stand açmışlar ama buna polis yoğun önlem almasına rağmen herhangi bir tatsızlık çıkmamış. İşte kol kola gayet güzel, centilmence, hani maç öncesindeki seremonilerde fotoğraf çektiği gibi, biri hayır tişörtü, biri evet tişörtü giymiş iki vatandaş yan yana görülüyorlar. Bir de o hani Adnan Menderes Havalimanı'nda Atatürk tişörtüyle oy kullanan hanımefendi, genç hanımefendinin fotoğrafı da yine Posta tarafından birinci sayfada kullanılmış. Saatler 7.43'ü gösteriyor. Bakalım trafikte neler oluyor? %45'e ulaşmış trafik yoğunluğu. Normal köprü geçişlerinde yoğunluk var. E5'te ve TEM'de bu tarafta da yoğunluk var. Yani Avrupa yakasında da yoğunluk var. Dolayısıyla olağan bir sabah trafiğinden söz edebiliriz. Saat 7.43 itibariyle gazetelerin birinci sayfalarını okumayı sürdürelim. Üst akıl için müthiş fırsat. Bir Gün gazetesinin manşeti böyle. Tek adam sisteminde istediklerini yaptırabilecekler. İktidar tek adam yönetimini millilik üzerinden savunuyor ama tek adamlık emperyalizm için bulunmaz bir fırsat diyor. Can Uğur imzasını taşıyan haber Bir Gün'ün manşetinde. Irak işgali sırasında mecliste olan Cumhuriyet Halk Partili Engin Altay, tek adam olsa 1 Mart tezkeresi geçecekti demiş. Böylesine önemli tarihi bir dönemeçte eğer tek adam yönetimi söz konusu olsaydı nasıl bir karar alınmış olabileceğini tahmin etmiş Engin Altay. Bir Gün yine her gün yaptığını yapmış. Sol üst köşede neden hayır verilmesi gerektiğini bir yine grafikte anlatmış. Diyor ki biz bir aileyiz, bir güzel bir aileyiz. Bizi yıkabilirler mi? Hayır diye cevap veriyor. Star gazetesi demokrasi Türkiye'ye sığındı ifadesini kullanmış. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, faşizan uygulamalar Avrupa'da refah toplumu aşındıkça demokratik kültür geriliyor. Standardını yükselten tek ülke Türkiye. Avrupa'nın cilası döküldü altından. faşizm çıktı diyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'de ve dünyada demokrasi ve küresel sermaye ilişkisi üzerinden yeni sistemi STAR'a değerlendirdi. Yani bu manşetteki ifadeler Sayın Mehmet Uçum'a aitmiş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından. STAR özel haber logosuyla verilmiş bu haber, Mehmet Uçum'un sözlerini içeren bu haber. Kılıçdaroğlu o gece kaçtı şeklinde Cumhurbaşkanı'nın sözleri STAR'da da sürmanşetten verilmiş ve bu arada Kadir Çetinçalı ile ilgili tartışmayı da sürdürüyor. Kadir Çetinçalı biliyorsunuz bir spor yazarı arkadaşımız, Galatasaray Kulübü'nün genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesi yönünde bir konuşma yapmıştı. Ateşli de bir konuşma yapmıştı. İşte FETÖ propagandası olarak nitelendiriyor Star gazetesi bu konuşmayı ve diyor ki halen kendisi Galatasaray Kongre üyesi, ihanetin firari sanıklarından Hakan ve Arif ihraç edildi, ancak hainlere sahip çıkan FETÖ kumpasçılarıyla yakın ilişkisi tespit edilen Çetinçalı hakkında bir işlem yapılmadı diyor. Bu yakın ilişkisi tespit edilen hainler, kumpas, yani adeta bir savcı edasıyla yazılmış haber. Böyle haberlerle kişileri, tabii bu arkadaşın FETÖ kumpasçılarıyla, hainlerle yakın ilişkisi var mıdır yok mudur bilemem. Avukatlığına da soyunmam. Kadir Çetinçalı bir gazetecidir. Orada bir konuşma yapmıştır. Ama böyle savcı gibi ifadelerle onu suçlamak da Star gazetesine yakışmamış diyelim. Yurt gazetesinin manşeti "Vatan için gittim" şeklinde. Kim demiş bu lafı? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Hatırlayalım neye cevap veriyor? Cumhurbaşkanının "hani gelmeyeceğim demiştim Beştepe Külliyesi'ne, bak kuzu kuzu geldin işte" şeklindeki laflarına cevaben bu ifadeyi kullanmış Kılıçdaroğlu. Diyor ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Yine olağanüstü bir durum oluşursa ve Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse yine giderim oraya, orada bulunurum diye hiç de zül duymam diyor. Kuzu kuzu ya da sen nasıl nitelersen nitele, ben de tekrar oraya gelirim demiş. Yurt Gazetesi'nin manşetine taşınan bu haberde Yurt Gazetesi, işte o Bild Gazetesi'nin de Alman Gazetesi'nin de Türkçe attığı manşete de yer vermiş. Atatürk olsa hayır derdi diyor. Bild'in manşeti, Yurt da bunu sürmanşete taşımış. Vatan Gazetesi, bu yine Bild Gazetesi'nin Atatürk olsa hayır derdi manşetini böyle elinde tutarak gösteren Cumhurbaşkanı'nın laflarına yer veriyor. O da evet derdi demişti Cumhurbaşkanı dün akşam Habertürk'te. Vatan bunu manşete çıkarmış. Hemen yanında "seçim barajı düşer" şeklinde Sayın Başbakan'ın Binali Yıldırım'ın açıklamalarına yer vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Beştepe'ye yine giderim" şeklindeki sözleri keza yine Vatan'ın birinci sayfasında. Tanıdık bir simayı görüyoruz. Kimmiş bu? Emre Aşık. Evet, nereden şimdi Emre Aşık tekrar gelmiş gündeme? Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık sokakta bulduğu baykuşu veterinere götürmüş. Baykuş nadir tür çıkınca veteriner bakanlığa haber verdi. Kuşu alıkoydu. Yağmur Aşık kadın veterinere saldırdı. Görevli darp raporu aldı diyor. Nereden esmiş bu şimdi? Emre Aşık'ın böyle smokinli bir fotoğrafını kullanmışlar düğünden. Gelinlikle hanımefendi. Baykuşumu kaptırmam, ne alakaysa düğün fotoğraflarını koymuşlar. Ben de dedim ki Emre Aşık yeniden mi evlendi? Ne oldu? Öyle bir şey yokmuş. İşte alakayı kurmuş Vatan Gazetesi'nin birinci sayfasını yapan arkadaşlar. Akşam gazetesine bakıyoruz. Onlar da Cumhurbaşkanı'nın "Atatürk olsa evet derdi" şeklinde Bild Gazetesi'nin manşetine cevaben akşama attığı manşet pasını, daha doğrusu akşam onu böyle bir manşet vesilesi olarak değerlendirmiş. Almış pası kafayla 90'a takmış. "Atatürk olsa evet derdi" diye manşet atmış onlar. Alman gazetesine küstah propaganda yaptı diye de mukabele etmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Akşam gazetesi birinci sayfasında geniş bir şekilde bir grafiğe, daha doğrusu böyle bir kolajlı grafiklere yer vermiş. Çok sayıda tatil merkezini mercek altına almış. 12 otel mercek altında diyor. Kripto hainleri bu harita çözecek diyor. Pensilvanya'nın böyle bir yakınlaştırmış haritasını vermiş. FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki ini ifadesini kullanmışlar o çiftlikle ilgili, işte FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le ilgili olarak. İstihbarat birimleri 17-25 Aralık sonrası Pensilvanya'ya gidenlerin tespiti için FETÖ'cülerin müdavimi olduğu 12 oteli mercek altına aldı. Kredi kartı ekstreleri ve HTS kayıtları tek tek araştırılıyor. FETÖ'nün tüm hücrelerini deşifre etmek isteyen emniyet, Gülen'in oturduğu malikanenin çevresindeki bölgelerde dağılan otelleri mercek altına aldı. Örgüt elebaşısından direktif almaya gidenlerin isimlerinin belirlenmesi için çevredeki oteller tek tek haritalandı diyor. Allah korusun, birisi hiçbir şeyden habersiz birisi o yıllarda, o zamanlarda Pensilvanya'ya gitmiş ve tesadüfen de ya ucuz demek ki oradaki bilmem ne oteli Holiday in Midtown ya da ne bileyim Best Western bilmem ne oteli orada kalmışsa, bir de ismi o otelin kayıtlarına çıkarsa vay geldi başına, Allah'ın FETÖ'cüsü hain diye hemen suçlanacak otel kayıtlarından. Ya Rabbim ne günlere geldik. Yani adli soruşturmanın da kriminal soruşturmanın da bir adabı vardır arkadaşlar. Yani gidip de oradaki otellerdeki 12 tane otelden söz ediliyor. Oralarda kalan herkesi yakalayacak isminden, ondan sonra çakacak alnına hain damgasını, FETÖ'cü damgasını. Daha önce gidip bırak oradaki otelleri, FETÖ'nün karargahında kalan, yatan, kalkan, gece gündüz birlikte namaz kılan, yan yana selfiler, fotoğraflar çektiren, böyle suratlarında beşiş gülümsemeler sırıtan insanlar ortalıkta dolaşacaklar, ellerini kollarını sallaya sallaya. Albümlerde de o fotoğraflar duracak ama orada gitmiş otelde kalmış birisi belki de hiçbir alakası yokken hain diye damgalanacak. Yani insaf. Takvim gazetesine geçelim hemen. Al sana cevap diyor. Kime cevap? Avrupa Türk bakanları yasaklamış. Protestoculara atlarıyla itleriyle saldırdı. Fakat faşizan baskılar gurbetçilerimiz yıldıramadı. Sandık evet oylarıyla patladı diyor. Vatandaş hadlerini sandıkta bildirdi diyor. Bu arada bir böyle eliyle Bozkurt selamı yapan bir vatandaşın elinin fotoğrafı var. Yanında da bir not var. Sandığa gitmiş, orada evet'e basmış mührü. Abdülhamit'in yalnızlığına terk etmeyeceğiz reis. Ya Allah, bismillah. 27-3 Viyana Erol diyor. Bu fotoğrafı çekmiş, göndermiş oy kullanma yerinde. Bunlar da manşete basmışlar fotoğrafı. İlk defa görüyorum hayatımda böyle bir şey. Sandık başında bir vatandaş oy tercihini kullanmış. Oy pusulasının üzerinde de böyle elini Bozkurt selamı yaparak selam vermiş. Bir de not böyle reis meis diye. O fotoğrafı çekmiş, takvimde bunu yayınlamış. Ne günlere geldik, neler oluyor? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Demek ki görmenin yaşı yokmuş. Yeni Şafak gazetesi her yeriniz silah olsa ne yazar şeklinde Cumhurbaşkanı'nın sert çıkışına yer vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine hedef gösteren miting nedeniyle İsviçre'ye meydan okudu. Posterimi yapmışlar. Şakağıma da silah dayamışlar. Erdoğan'ı öldürün diyorlar. Sizin her yeriniz silah olsa ne yazar? Rabbimin tayin ettiği ömrü kimsenin almaya gücü yetmez diyor. Yeni Şafak'ta o Bild gazetesinin, Alman gazetesinin kampanyasını eleştiriyor. Çirkin kampanya. Atatürk'ü alet ettiler diyor. Bu arada başbakanın evet rahat çıkar şeklindeki açıklamaları da Yeni Şafak'ta sürmanşetten sunulmuş. Orta Doğu gazetesi işte hainlerin sonu diye manşet atmış. 8 sütuna Türk Silahlı Kuvvetleri Bitlis, Tatvan ve Kuzey Irak bölgesinde 57 teröristi saklandıkları inlerde etkisiz hale getirdi diyor. Bu arada İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef gösteren o çirkin, yakışıksız, skandal pankarta soruşturma açıldığını da Orta Doğu gazetesi birinci sayfadan veriyor. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. Onlar da birinci sayfada o İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullanan Atatürk tişörtlü genç hanımefendinin fotoğrafını koymuşlar. Üzerine de gümrükte oy verme heyecanı başlığını atmışlar. Dış politikadaki kriz metastaz, yani yayılma yaptı diyor Yeni Çağ gazetesi. Başbakan Yıldırım dönemindeki Türkiye'nin dünya ile ilişkisi komşularla sıfır sorun diye yola çıkıp sıfır komşuyla giden Davutoğlu'nu aratmıyor diyor. Avrupa'dan sonra İran'la da gerilim, Tahran'a yayılmacı suçlaması ve kaynakın sözleri, yani Başbakan Yardımcısının İran'la ilgili sözlerinin yanlış tercüme edildiği şeklinde dün yaptığı düzeltme de yine Yeni Çağ'ın birinci sayfasında. Yeni Akit gazetesi bugün de hoca kılıklı Lawrence'lar var şeklinde işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer veriyor. Şöyle demiş Cumhurbaşkanı, hoca kılıklı derken işte Fethullah Gülen'den söz ediyor. Onun da bir portresini koymuşlar. Şöyle demiş: nasıl bir asır önce coğrafyamızdaki ülkelerin sınırları kanla, gözyaşıyla ve fitneyle çizilmişse bugün de aynısı terör şebekeleri üzerinden yapılmak isteniyor. 100 yıl önce Arapça konuşan, faaliyet gösterdiği yerin insanları gibi giyinen Lawrence vardı. Bugün de cübbeli, sakallı, hoca ve alim kılıklı modern Lawrence'lar aynı şeyi yapıyor demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Başbakan Yıldırım'ın %10 barajı indirilebilir şeklindeki açıklamaları da Yeni Akit tarafından öne çıkarılmış. Güneş gazetesi CHP'den FETÖ'ye rezil destek, korkunç skandal diyor. Fethullah Gülen'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun portrelerini yan yana koymuş. Güneş gazetesi böyle bir kolaj yapmış ve şunları yazıyor altına: Fethullahçı terör örgütünün medya ayağıyla ilgili davada 25 FETÖ'cü dün ilk kez hakim karşısına çıktı. FETÖ destekçisi 4 CHP'li vekil de teröristleri savunmak için mahkeme salonuna koştu diyor. Arkadaşlar, teröristleri savunmak için kimse bir yerden bir yere koşmuyordur. Hukukun savunması için oradadır. Olsa olsa Sezgin Tanrıkulu'nun örneği fotoğrafını koymuşlar oraya. Niye FETÖ davasını izlemeye giden insanlar ki, bunların pek çoğu da işte avukat, hukukçu, benim gördüğüm kadarıyla o davayı izlemeye giden insanlar teröristleri savunmaya koştu demek vicdansızlığın ve medya ahlakına pek uygun davranmayanların yapacağı bir şeydir. Avukatlara bile teröristi savunuyor, işte suçu savunuyor diye bir suçlama getiremezsiniz. Avukatlar hukuku savunmak için oradadır ya da hukukun doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını gözetlemek için oradadır. Ayrıca her siyasi partinin gözlemcisi de gidebilir, orada bu davaları izleyebilir. Oraya gitmiş olmak, yargılanan insanlar terörist olsa da ya da terörden hüküm giyecek olsa dahi, görüşleriniz uyuşmasa dahi, oraya gitmiş olmak teröristlerin savunmasına koştular diye aşağılanacak bir tavır değildir. Bunları artık öğrenin. Yani bu konuda bir kreş ya da anaokulu açılsa yeridir. Hızla devam edelim. Aydınlık gazetesi: Goethe ve Atatürk aydınlığında dostluk diyor. Perinçek'ten Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e tebrik mektubu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilen Steinmeier'e bir kutlama mesajı göndermiş. Mektupla birlikte Steinmeier'e Goethe'nin Doğu uygarlığına olan hayranlığını anlattığı Doğu Batı Divanı da hediye edilmiş. Evrensel gazetesi: Eker'e hayır dediler, işten atıldılar diyor. Kim Eker'e hayır demiş? İstanbul'da fabrikalarına gelerek referandum propagandası yapan eski bakan Mehdi Eker'in evet mi sorusuna hayır diye yanıt veren 3 işçi işten atıldı. Maşallah. Karar gazetesi: Kaos rulasına özel takip diyor. Yine Fethullah Gülen'in ve Bank Asya'nın böyle bir kolaj yapılmış fotoğrafı var. Neymiş hadise bakalım Karar'ın manşetinde. FETÖ'nün örgüt kasası gibi faaliyet gösteren dernek ve vakıflardan sağladığı 6,5 milyar lirayı darbe girişiminden 8,5 ay sonra hala sakladığı tespit edildi. Kaos planı için kullanılacağı değerlendirilen ve parçalar halinde tutulan paranın bulunması için istihbarat bilimleri özel çalışma başlattı. Paraların saklandığı iller belirlendi demiş. Diriliş Postası gazetesinde devlet kaçakların değil tanklara direnen gençlerindir şeklinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafı var. Elinde de böyle kırmızı karanfiller var. Arka planda da bir meydan görüntüsü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri devleti yönetmeye layık görmeyen Kılıçdaroğlu'na fena çattı. 15 Temmuz'da tanklara meydan okuyan gençlerin milletvekili olabileceğini vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz'da neredeydin sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy'e kaçtığını aktarmış. Bu arada Karanlık Gecenin Gizli Kahramanları diye tank üzerinde gençlerin fotoğraflarına yer vermiş. Hani o haberle böyle yan yana koymuşlar ki onu ondan ona, ondan ona da pas şeklinde algılansın diye, bu birinci sayfa Diriliş Postası'nda. Dünya Gazetesi'ne bakıyoruz. Türkiye imaj kampanyası atağa başlattı diyor Dünya Gazetesi. Türkiye'yi bu kez Türkler değil, Türkiye'de faaliyet gösteren küresel devlerin üst yöneticileri tanıtacakmış. 15 küresel devin yöneticisi Türkiye'yi anlatacaklarmış yurt dışında, dünyanın manşet haberine göre. Fanatik Gazetesi gençlik ateşi diyor. Dün neredeyse tamamen gençlerden oluşan milli takım kadrosunun Moldova'yı 3-1 yenmesi, 3-1'lik galibiyeti, 20 yaşındaki Emre Mor'un, 20 yaşındaki Enes'in ve 20 yaşındaki Cengiz'in birlikte gol sevinci kutlarken fotoğrafı eşliğinde. Ve Foto Maç gazetesine bakıyoruz. Foto Maç'ta Cumhurbaşkanı'nın aidattan ihracı hafif buluyorum şeklinde Galatasaray'a yönelik serzenişi ve açıklama yetersiz şeklinde spor medyasının yöneticilerini de yine Galatasaray'a yönelik eleştirilerini tek bir başlıkta toplamış. Ve Foto Maç gazetesi de yine gençlik ateşi başlığını kullanmış. Gençlerden oluşan milli takımın 3-1'lik Moldova galibiyetiyle ilgili olarak bir de magazin gazetesi, HT magazinin manşetini verelim. Evlenme şartıyla barıştı diyor. Habertürk'ün birinci sayfasından da size aktarmıştık. Kim bu? Arda Turan. Kimle barışmış? Aslı Han Doğan hanımefendiyle diyoruz ve günün müjdesini de böylelikle HT magazinin manşetinden verdikten sonra saatimize bakıyoruz. 8'i gösteriyor. RSFM'de bir nefes alalım şimdi. İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah daha kargalar kahvaltısını eklemişken kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Tekrar merhaba, saatlerimiz 8'i 3 dakika gösteriyor. Bu bölümde köşe yazarlarını okumaya başlayacağız ama önce şu trafik durumuna bir kez daha bir göz atalım. Bakalım yollarda durum nasılmış, İstanbul'un trafiğindeki yoğunluk durumu ya da problem varsa onlara bir göz atalım. %46 civarında bir genel yoğunluk var. Bu saat itibariyle oldukça normal, olağan bir yoğunluktan söz ediyoruz. Evet, bazı güzergahlar kırmızıdan bordoya dönüşmüş, koyu kırmızıya dönüşmüş. Özellikle de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne erişimde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Tabii daha köprüye gelmeden de E5'te 100 güzergahlarında yoğunluk var. Avrupa yakasında da yine TEM üzerinde Gazi Osman Paşa'dan Seyrantepe yönünde E5 TEM bağlantılarında da yoğun bir trafik var. D100'de de yoğun bir trafik var. Bakırköy, İncirli, Mecidiyeköy istikametinde, Topkapı ve Mecidiyeköy istikametinde yoğunluk söz konusu. Sahil yolları açık. Öteki ana güzergahlarda da görece açık bir trafik var. Şu saat itibariyle, yani saatlerimiz 8'i 5 geçerken. Hava durumunu da hatırlatalım. İstanbul'da bugün güneşli bir hava var. Pırıl pırıl bir gökyüzü. Gün ağardı. Artık ben de buradan stüdyodan dışarı baktığımda görebiliyorum. Güneşli bir hava var. 13 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklığın yarın 16, perşembe günde 18 dereceye çıkacak. Ankara'da 3 gün boyunca güneşli bir hava var. Bugün 16, yarın 18, perşembe 21 derece olması tahmin ediliyor. Ve İzmir'de de parçalı bulutlu bugün 18 derece. Yarın bulutlu, 23'e çıkacak hava sıcaklığı ve perşembe günü de az bulutlu bir hava yaşanacak. 23 derece olması bekleniyor İzmir'deki sıcaklığın. Burası RSFM.
Köşe yazarları.
Saatler 8'i 5 dakika geçiyor. RSFM'desiniz. İstanbul ve Bursa'da 106.4 FM frekansından, ayrıca Kocaeli'de de 93.4 frekansından bizleri dinliyor olabilirsiniz. Ayrıca cep telefonu ve tabletlerde de indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz. Köşe yazılarını okumaya başlayalım. Hürriyet gazetesinden başlayalım. Ahmet Hakan'ın köşesine bakalım. Çok sayıda yazı var ama en öne çıkanları, en çarpıcılarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Ahmet Hakan Ensar, tecavüz, başörtüsü, saldırı, hayırcılar falan demiş. Çok kalabalık bir başlık atmış. Aslında bunun altına yazdığı yazı neredeyse başlıktan daha kısa ama okuyalım Ahmet Hakan'ın yazısını. Şöyle diyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle demiş. Hayırcılar evet standına saldırdılar. Başörtülü bir kızımızın başörtüsünü çıkardılar. Bu yaklaşımın ensarcının teki erkek çocuklarına tecavüz etti. Ensarcılar işte budur yaklaşımından ne farkı var? Ensarcılar için yapılan bu genellemeye bütün gücümle itiraz etmiştim. Şimdi de Bakan Çavuşoğlu'nun hayırcılara yönelik bu genellemeci yaklaşımına da bütün gücümle itiraz ediyorum diyor Ahmet Hakan. Bir de not eklemiş. Olayın bakanın söylediği gibi cereyan edip etmediğinin tartışmalı olduğunu tabii ki biliyorum. Söylediklerim velev ki doğru olsa bile bağlamında kabul edilmelidir diyor. Bu arada o meşhur tartışmaya da değinmiş Ahmet Hakan yazısında. Tartışma şu, hatırlatalım. Hani Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi var diye hayırcılar propaganda yapıyor ya, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu sık sık bunu vurguluyor. Cumhurbaşkanından da şöyle bir açıklama gelmişti. O da demişti ki yalan söylüyorlar, benim fesih yetkim falan yok demişti. Şimdi diyor ki Ahmet Hakan fesih yetkisi var mı yok mu başlığıyla yeni sistemde Cumhurbaşkanı meclisi fesih kararı alabilecek mi? Bu soruya AK Parti'den gelen yanıt şöyle. Fesih mi? Ne fesih? Metnin neresinde fesih geçiyor? Fesih yok. Yalan söylemeyin. Oysa AK Parti'de yeni sistemi tanıtmak için hazırladığı kitapçıkta bakın ne denilmiş. Tırnak içinde AK Parti'nin kitapçığından aktarıyor Ahmet Hakan. Fesih yetkisi yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Meclis 5-3 çoğunlukla Cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir. Yani fesih var mıymış? Varmış. Yani Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi var mıymış? Varmış. Ama yok. Fakat de yok. Lakin ya yok öyle bir şey. Fesih yetkisi var mıymış yok muymuş arkadaşlar. Bakın Ahmet Hakan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da nasıl söylemeyi tercih ederseniz ismini o partinin, AK Parti'nin ya da AKP'nin seçim broşüründen aktarmış. Diyor ki fesih yetkisi gerekirse Cumhurbaşkanı tarafından da dilediği zaman tek başına kullanılabilir diyor. Eğer bu fesih yetkisi yok anlamına geliyorsa, ya ben Türkçe bilmiyorum ya Ahmet Hakan Türkçe bilmiyor ya da o broşürü yazanlar Türkçe bilmiyorlar. Ne yazdıklarının farkında değiller. Erdal Sağlam'ın yazısına bakıyoruz. Hürriyet ekonomi yazarı. 16 Nisan sonrası piyasanın önünü görmesi zorlaşıyor diyor. Bir karamsarlıktan söz ediyor. AB kaynaklı, Avrupa Birliği kaynaklı karamsarlıktan söz ediyor. Şunları yazmış. Oluşan karamsarlığın en büyük nedenlerinden biri AB ile yaşanan çatışmanın giderek artması. İş adamları AB'nin Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu her açıdan bu hedefin sürmesinin önemine dikkat çekerek referandum sonrası ilişkide hava yumuşar diye bekliyorduk ama gelinen nokta işin daha da sertleşeceğini gösteriyor demeye başladılar. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB sürecinin devamı için referanduma gideceği sözleri karamsarlığı artıran önemli bir unsur oluyor demiş Erdal Sağlam. Hürriyet'in yazarlarıyla devam edelim köşe yazılarını okumaya. Mehmet Yılmaz, yine küme düştük diyor bugünkü bir yazısında. Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'nde yapılacak yeni binasının ihalesi referandum sonrasında bırakıldı. Biliyorsunuz İstanbul'un global finans merkezi olması için başlatılan bir dizi çalışmanın bir parçası da Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımak ama görünüyor ki yıllar önce büyük iddialarla girilen bu serüvende İstanbul'un durumu hayli umutsuz demiş. Sedat Ergin Galata Port'un yıkımı meselesine değinmiş. Malum işte İstanbul'da büyük projelerden bir tanesi o İstanbul'daki eski yolcu salonu ve yanındaki yönündeki işte depolar, bazı liman tesislerinin birlikte ihale edilmesi. Oraya Galata Port diye böyle bir mega proje yapılıyor. Orada işte durup dururken işte tarihi koruma altında olan birinci derecede tarihi eser sayılan ya da birinci derecede koruma altında kapsamında olan bazı binaların yıkılması gerçekleşmişti. Böyle girmişti buldozerler, yahu durun yapmayın işte mahkeme kararı koruma filan dinlememiş yıkmışlardı. Bu sorun çok baş ağrıtacak diyor Sedat Ergin. Diyor ki koruma kurulunun restorasyon için izin verdiği 9 Haziran 2016 tarihli 4459 sayılı karar koşullu bir onay içeriyor. Örneğin karar yolcu salonunun restorasyonunun ancak düzeltmelerle uygun olduğunu belirtiyor. Kurul paket postanesi binası için düzeltmeye bile yeşil ışık yakmamış. Yalnızca restorasyon izniyle yetinmiştir. Oysa bugün ön cephesi hariç paket postanesinin yerinde yerler esmektedir diyor. Kurulun yaptığı suç duyurusu Galata Port projesi çerçevesinde bu binalar için bir yıkım izninin verilmediğinin açık kanıtıdır diyor. Yani sonra baş ağrıtacak demiş. Halbuki Sedat Ergin Türkiye'yi iyi bilen bir arkadaşımız, bu ülkede işte nasıl olduğunu iyi bilen bir arkadaşımız buldozer bir kez girip yıktı mı geçmiş olsun. Abdülkadir Selvi'nin köşesine bakıyoruz. PKK silah bırakacak mı, çözüm sürecine dönülecek mi? Malum tartışmayı tekrardan ele alıyor Abdülkadir Selvi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Diyarbakır'da olacak diyor. Referandum sürecinde Kürtlere yönelik ilk mesajlarını da bir anlamda buradan verecek. Sadece bölgede değil, başta İstanbul olmak üzere Kürtler büyük şehirlerde de önemli bir potansiyeli oluşturuyor demiş. Şunu hatırlatıyor. Bir süredir PYD-YPG'nin Suriye'deki kazanımlarını koruma adına PKK'nın Türkiye'de silah bırakması söz konusu olur mu şeklinde telkinler işitiliyor. Türkiye bu durumda ne yapar? Yeniden bir çözüm sürecine dönülür mü diye soruyor. Bu soruların cevabını araştırdım diyor Abdülkadir Selvi ve tırnak içinde şu ifadelere yer veriyor. Bazı ülkelerin böyle düşündüğünün farkındayız. Ancak bu aşamada çözümün konuşulmasının dahi bir kırılmaya neden olacağı düşünülüyor. Suriye ve Irak'taki durum ile Türkiye'deki terörle mücadelenin sonuçlarını görmeden çözüm yönünde bir adım atılmaz. Suriye ve Irak'ta flu bir durum var. Flu durumda aceleci adımlar atılamaz. Tablo biraz daha netleştikten sonra bir değerlendirme yapılır diyor. Bu tırnak içinde ifade kime ait bilinmiyor ama herhalde önemli yetkili bir ağızdan bunu aktardığı anlaşılabilir. Bir tırnak içi daha var. Diyor ki o lafta yine sanıyorum önemli yetkili etkili bir ağızdan alınmış bir tırnak içi alıntı. Bu aşamada böyle bir şey gündeme gelmez. Halk üstünlüğün güvenlik güçlerinde olduğunu görüyor. Bunun sürmesini istiyor. Devletin PKK ile mücadelesindeki en büyük zaaf devlet PKK'ya yönelik bu tür uygulamalarını devam ettirmez, bir süre sonra vazgeçer algısıydı. Bunun kırılması ve PKK ile mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi lazım. Çözümün konuşulması dahi bölgede bir kırılmaya neden olur. Bölgede çok ciddi adımlar atılıyor. Hem belediyelere atanan kayyumlar hem açıklanan teşvik paketi kapsamında demiş. Yani şu an için çözümden söz ediyor olmanın bölgede güvenlik kuvvetlerinin bugüne kadar sağladığı otoritenin ve son bir buçuk yılda sağladığı üstün durumun zedelenmesi anlamına geleceği imaları söz konusu. Yalçın Bayar'ın köşesine bakıyoruz. Provokatif yayınlara yönetim hazır olmalıydı. Galatasaray'dan kendi kalesine röveşata golü başlığını görüyoruz. Galatasaray yönetimi basiretsiz kararıyla kulübü büyük bir kaosun içine soktu diyor Yalçın Bayar. Hem de devletin kendisine maddi olarak büyük imkan sağlayacak jestinden 2 gün sonra. Avrupa'da en büyük borç batağı içinde bir kulüp olan Galatasaray için iktidarın bu kıyağı hayati önemdeydi. Ancak genel kurulda FETÖ'cü üyeleri, özellikle Hakan Şükür ve Arif Erdem için çıkan red kararı her şeyi alt üst etti. Yandaş medyanın sivri dillileri hemen durumdan vazife çıkararak Galatasaray kulübünü topa tuttu. Yayınlar hakaret ve iftira boyutuna ulaştı. Galatasaray genel kurul üyelerini şerefsiz ilan etmek, salonunda ekran görüntülerinden üyelerini ise deşifre etmek medya etiğiyle hiç bağdaşmadı. Kimsenin kimseye şerefsiz deme, hüküm verme hürriyeti olamaz diye yazmış Yalçın Bayar. Hemen hatırlatalım, ilerleyen dakikalarda Yalçın Bayar'la bir başka konuyu, bu konuyu değil ama bir başka konuyu, siyasetin finansmanı konusunu ele alacağız canlı bağlantımızla. Saatlerimiz 8'i 16 dakika geçiyor. Habertürk'ün yazarlarıyla devam edelim. Habertürk'te kim ne yazmış, hangi konuda? Oray Eğin bugün FETÖ konusuna ağırlık veren yazılar yazmış. FETÖ'nün medya yapılanmasından söz ediyor. Hani dün yargılanmaya başlanan gazetecilerden söz ediyor. Bir yerinde yazısının şöyle diyor: bu altın çocuklar sadece propaganda unsuru olmadı, bizzat o propaganda metinlerine imza attı, stratejileri belirledi. Mesaj asıl Samanyolu TV'de, Zaman Gazetesi'nde hazırlanıp pişirilip servis ediliyordu. Haber metniyle savcılık iddianamesi birebir örtüşüyor, olaylar olmadan son dakika gelişmeleri duyuruluyor, birkaç gazetede birden aynı dil bozukluklarıyla hiç el değmeden aynı haberler yayınlanıyordu. Nazlı Ilıcak gibilere de servis edilen bu malzemeleri hangi tırnak içinde gazeteciler hazırladı diyor. Fethullah Gülen'in ABD'den Samanyolu'nda yayınlanan dizilerin senaryolarını en ince olay örgüsüne kadar belirlediği biliniyor. Bu dizileri yazan Faruk Mercan bir dönem televizyonlarda uzman konuk olarak davaları sunuyordu. Dizideki hayal ürünü sahneler bir süre sonra gerçeğe dönüşüyordu. Örneğin Yalçın Küçük bu dizilerde Kaya Minik adıyla karakter haline gelmiş, tutuklanacağı önceden bu sayede duyurulmuştu. Ortada tesadüfleri çok aşan sistemli bir çalışma vardı ve kendilerine gazeteci diyenler bizzat işin mutfağında bu stratejiyi belirledi diyor. Bir dönem özellikle de işte hatırlayacaksınız o Ergenekon balyoz davaları sürecinde gerek Samanyolu televizyonda, gerek Zaman gazetesinde, gerek bugün Kanal Türk gibi kanallarda, gerekse Taraf gazetesinde nasıl böyle birlikte bir kurgu mekanizması halinde bu tırnak içinde gazeteci tayfasının nasıl icra-i sanat eylediği ve senaryolar yazdığı, idamlar gerçekleştirdiği, haysiyet idamları gerçekleştirdiğini gayet güzel hatırlatmış Oray Eğin. Şimdi işte onlar gazeteci sıfatıyla yargılanıyorlar. Tabii yargının kararını beklemek lazım. Yargının vereceği karara şapka çıkarmak lazım ama yargının da işte bütün bunları belli bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. O gün neler olmuştu onları hatırlatmış Oray Eğin Habertürk'teki köşesinde. Nihal Bengisu Karaca 2019'a bırakmayın diyor. Neyi bırakmayacakmış? Hemen ona göz atalım. Yıldırım bu işte seçim sistemiyle ilgili, barajla ilgili bir takım açıklamalarda bırakmıştı, bulunmuştu. İşte onunla ilgili açıklamalarını değerlendirmiş. Diyor ki söz konusu değişikliklerin 2019'a kadar yapılacağını söylüyor. Mantıklı bir gerekçe de ileri sürüyor. Seçim kanunu ve siyasi partiler yasasının zaten düzeltilmesi lazım. Bu yeni sistemde zaten istiklal sandıkta sağlanacak. Dolayısıyla mecliste istiklal sağlansın diye var olan önlemleri sürdürmenin anlamı kalmayacak. Seçim barajı düşürülebilir. Bizim kafamızda bir takım modeller var ama bunları referandumdan evet çıkması halinde partilerle konuşmamız lazım. Kanımca zaten ile yetinmemeli, hemen fazına geçilmeli diyor Nihal Bengisu Karaca. Hiç 2019'a kadar bırakmadan ama referanduma 20 gün kaldı, nasıl olur demeden. Olur, bal gibi olur. Olamıyorsa, zorsa, güçse, hiç değilse millet aynı teminatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından kesin ifadelerle duymalı diyor. Son derece iddialı bir beklentiyle tabii bugünden özellikle 16 Nisan'ın sonucunu bilmeden, görmeden ne Sayın Başbakan ne de Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir taahhütte bulunabilir. Nihal Bengisu Karaca bence rüya görüyor. Yani çıkın kesin ne yapacağınızı söyleyin şeklinde çok iddialı bir talepte bulunmuş ama bunun gerçekleşeceğini ben kendi adıma hiç sanmıyorum. Bakalım Sözcü'nün yazarları neler yazmışlar bugünkü köşelerinde. Bekir Coşkun, Nohut başlığıyla yazmış. Nohut dağıtımı başladı. 2007, 10, 11, 15 aynı nohut. 2007'de oy ver ekonomi şahlanacak dediler, nohut geldi. 2010'da evet de ekonomi şahlanacak dediler, nohut geldi. 2014'te oy ver ekonomi uçsun dediler, nohut geldi. 2015'te ekonomi şaha kalksın istiyorsan oy ver dediler, kapı çalındı, nohut. Şimdi Türkiye eski Türkiye mi dediğinde nohudu gözüne soksana. Eski Türkiye değilse bu nohut niye 15 yıldır aynı nohut? ekonomi istikrar içinde uçacak, muasır seviyenin üstüne çıkılacak, Türkiye şahlanacak. 2002'den beri Osman bekledi. Mesela işsize işmiş gelmedi. Çalışana adam gibi ücret gelmedi. Yoksulluk sınırının altındaki 13 milyon insan için insani yaşam gelmedi. Emekli huzur görmedi. Esnafın yüzü gülmedi. Çiftçinin ürününün değeri hiçbir zaman gelmedi. Nohut geldi. Valiyi görenin aklına zaten devlet gelmiyor, nohut geliyor. Muhabir arkadaşlarımız valiler, kaymakamlar ve belediyeler eliyle dağıtılmaya başlayanların listesini getirdiler. Patates, pirinç, makarna, soğan, nohut. Sorsana be canım kardeşim, Türkiye nereden nereye geldiyse ben 15 senedir niye hala belediyenin bir torba nohuduna muhtacım diye soruyor Bekir Coşkun. Emin Çöreşan bu Hakan Şükür meselesini Galatasaray Kulübü'ne yazmış. Diyor ki Galatasaray Kulübü'nün birkaç gün önce yapılan genel kurul toplantısında Hakan'ın kulüp üyeliğinden çıkarılması oy çokluğuyla reddedildi. Vay sen misin bunu yapan? İktidar ve hükümet kesimi büyük tepki gösterdi. Sonuçta çare bulundu. Hakan bu kez üyelik aidatlarını ödemediği gerekçesiyle yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarıldı. Milletvekili Hakan geçmişte bu iktidarın has adamıydı. Ekranlara çıkarılıp malı götürmesi sağlanırdı. Şimdi aforoz edildi, tukaka oldu. Vay anasını sayın seyirciler. Gelin de şu olanlardan utanmayın diyor Emin Çöreşan. Saatlerimiz 8.22'yi gösteriyor. Sabah gazetesinin yazarlarında sıra. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu alçaklığın bu kadarı başlığıyla yazmış. Hangi alçaktan söz ediyor? Kimden söz ediyor? Avrupalılardan söz ediyor. Almanya ve Fransa iki insan olup gece karanlığında bir sokakta karşılaşsaydılar sırtlarını duvara verip tetikte dururlardı. İtalya deseniz yüzüne gülümseyip sürekli arkasından konuşan bu mahalleden sıkıldı, canına tak etti. İspanya sevdiklerini, malını, mülkünü, geleceğini mahallenin dayısı Almanya'ya kaptıralı çok oldu. Teslim mi olsun, isyan mı etsin bir türlü karar veremiyor. Yunanistan'ın cebi delik, gününü zor kurtarıyor ve geceleri kafayı yastığa koyduğunda mahallenin yedi sülalesine sövüp sayıyor. İngiltere mi? O zaten mahalleden ayrıldı, köprüleri attı. Daha neler neler. En son racon kesecek bir abi aradılar. Yolları Vatikan'a çıktı. Papa'nın önünde sepet gibi dizildiler ama içlerindeki güvensizlik ve korkuyu bastırmaları ne mümkün diyor. Diyelim ki Avrupalıyı anladık. Çünkü bir Avrupa medeniyeti projesi olarak muazzam bir duygusal yatırım ve ekonomik emek verdikleri Avrupa Birliği'nin çatırdaması onları çıldırtıyor. Diyelim ki bizim burada doğduğuna pişman beyazların ruh hali de onlardan farklı sayılmaz. Zaten varlıkları bir Avrupalı göz tarafından onaylanmadan yaşamayı bilmiyorlar ki hiç utanmadan köşesinden kendi milletini krizle, darbeyle, savaşla korkutmak için bin dereden taş getiren mahcup hayırcılara baktıkça pes diyorum demiş Haşmet Babaoğlu. Bu kadar alçaklık olmaz, olamaz. Bu tarlaları nasıl böyle derin sürmüşler diye de ekliyor. Sabahın yazarlarıyla devam edelim. Okan Müderrisoğlu, Sabah'ın Ankara temsilcisi, İngiliz diplomasisi, Türkiye fırsatlar ve tehditler. Bu malum hafta sonunda katıldığı Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'ndan bazı notlar aktarmış. Orada ele alınan bir takım konuları alt alta dizmiş Okan Müderrisoğlu. Oradan Türk-İngiliz diplomasisine değiniyor. Bugünkü yazısında Mehmet Barlas'ın köşesine bakıyoruz. Uluslararası ilişkilerde samimiyet pek zor bulunur diyor. Darbecilere ve azmettirenlere sığınma hakkı veriyor bazı ülkeler diyor. İşte daha da ötesi bu ülkelerin medyası ve siyasetçileri sanki birer tarafmış gibi bizdeki 16 Nisan referandumunda hayırcılar cephesinde yer almaktadır. Bütün bunlar 17 Nisan günü geride kalacaktır. Türkiye'deki meşru ve seçilmiş yöneticiler Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmak isteyen ülkeler için tek mercidirler. Şu andaki anormal durumu anlamakta, makul bulmakta imkansızdır ama bu durumun geçici olduğunu biliyoruz diye eklemiş. Sabah yazarlarından Mahmut Öbür bir oyla vesayeti değiştirmekten söz ediyor. Şimdi de bir oyla hayatımızı rehin alan vesayetçi sistemi değiştirme şansını yakaladık. Bu şansın kıymetini bilelim. İçerideki ve dışarıdaki vesayetçilerin timsah gözyaşlarına bakmayın. Tek parti dönemini geçtim. Bu halkın son 67 yılda bu ucube sistem sayesinde yaşamadığı şey kalmadı. Bu sistem halka darbeleri, kaosu, karakollara kadar inen işkenceleri, faili meçhul cinayetleri, farklılıkların yok sayılmasını, yoksulluğu ve devlet kapılarında sürünmeyi yaşatmadı mı? Düne kadar dindarları, Kürtleri, Alevileri bu sistem yok saymadı mı? Artık herkesin demokrasi içinde kendisi olduğu, darbeyle, muhtırayla, 367 gibi hokkabazlıklarla, motellerde oy pazarlıklarıyla ve şiddetle siyaset yapma döneminin sona erdiği yeni bir sistem geliyor demiş. 17 Nisan'da bu sistemin geleceğini ima ediyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde Emre Kongar'ın köşesinde sıra. Kendi seçmenine bile güvenmeyen bir iktidardan söz ediyor Emre Kongar. Bırakın genel kamuoyunu, bizzat kendi seçmenine bile bu kadar güvenmeyen, açıkça yazılmış hedefleri bile bu denli gizlemek isteyen, yazılı metinleri dahi saptırarak tam tersi iddialar öne süren seçmeni bu denli anlayışsız, iktidarsız, idraksız aldatılabilir veya ilkesiz zanneden bir siyasal parti ve bir kampanya başarıya ulaşabilir mi? Ben ister AKP'li olsun, isterse muhalif, hiçbir seçmenin bu muameleyi hak ettiğini sanmıyorum demiş Emre Kongar Hoca. Ali Sirmen'in köşesine bakıyoruz. Düşman ve altın vuruş. Referandum kampanyası bütün hızıyla ve beklendiği gibi sürüyor demiş Ali Sirmen. Eşit koşullar altında ve özgür ortamda geçmeyen bir yarışma olacağı zaten tahmin ediliyordu. Öyle de oluyor. Şimdilik işin tek sevinilecek yanı içeride toplumsal gerginliğin vahim boyutlara tırmanmamış olması. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu sonucu ana muhalefetin tutumuna borçluyuz. AKP'nin ötekileştirici, dışlayıcı, her yerde düşman yaratıcı kışkırtmalarına karşılık muhalefet sağduyulu bir davranışla tahriklere kapılmıyor, düşman yaratma çabalarını sürekli boşa çıkarıyor. AKP'nin düşman yaratma uğraşılarıyla güçlendirmeye çalıştığı asık suratlı nobran evetini CHP düşman oluşturmayı reddeden güler yüzlü bir hayırla yanıtlıyor. Stratejisini zorunlu düşman üzerine oturtmuş olan ve devletin dizginlerini elinde tutan AKP'nin tırmanışı sağlamak amacıyla kışkırtmalara başvurması tehlikesine karşı uyanık ve her türlü provokasyon karşısında sağduyulu olmak zorunlu demiş Ali Sirmen bugünkü yazısında. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nde neler yazılmış? Mehmet Tezkan, idamın vebali ağır olur demiş bugünkü köşesinde. Dedim ya, iktidar partisi ağır bir vebalin altına giriyor diyor Mehmet Tezkan. Ve vebalin ağır olacağını biliyor. CHP de varsa demesi bundan. Çünkü idamı geri getirmek demek, Avrupa Konseyi'nden atılmak demek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ayrılmak demek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolu kapanır demek. Avrupa Birliği'ni unut demek. Türkiye'nin Avrupa'ya vedası demek. Türkiye'nin Orta Doğulaşması demek demiş. Mehmet Tezkan şöyle devam etmiş. Bunun sadece siyasi değil ekonomik sonuçları da olur. Türkiye başka kulvara savrulur. Şunu da herkes biliyor. İdam geri gelirse ne apo asılır, ne 15 Temmuz darbe girişimcileri, ne askerlerimizi, polislerimizi şehit eden teröristler. Çünkü geçmişi kapsamaz. Bir de şu var. En son idam cezası 25 Ekim 1984 tarihinde infaz edilmiş. Bu topraklarda 33 yıldır idam yok. Kimseyi asmamışız diye hatırlatıyor Mehmet Tezkan Milliyet'te. Milliyet'in başka yazarlarına da bakalım. Mehmet Soysal, buzlar kırılmadan başlığıyla yazmış. Avrupa ülkeleri Türkiye üzerine yeni bir plan uygulamıyor. Aslında hep böylelerdi. Sular çekilince buzdağı gittikçe gün ışığına çıkıyor. Ve derinliği ortaya çıktıkça biz yeni bir durum var sanıyoruz. Oysa dağın altı ihanet dolu. Diyorlar ki ihanet ucuz değildir. Bu batının ne ilk ve ne de son ihanetidir. Her ihanetle kendisine yeni bir pozisyon kapmış ve ganimet toplamıştır. Şer ittifakı mutlaka bir yerlerde buluşuyor diye yazmış Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Soysal. Saatler 8.31'i gösteriyor. Şimdi kısa bir reklam arası.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Saatlerimiz 8.32'yi gösteriyor. Bir Gün Gazetesi'nin yazarlarıyla devam edelim. Doğan Tılıç, Bir Gün'ün yazarlarından biri. İçeriye mektup diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanmış Doğan Tılıç'ın bu mektubu. Cumhuriyet Gazetesi zaman zaman dışarıdan yazarların da işte Cumhuriyet mensubu olan, tutuklu olan, hala yargılanmayı, hatta iddianamelerinin hazırlanmasını bekleyen yazar ve yöneticilerini ne yönelik böyle mektuplar yayınlıyor. Doğan Tılıç da bugün demiş ki gazeteciliğe en fazla ihtiyaç duyulan zamanlardan geçiyoruz ve sizi özlüyoruz arkadaşlar. Dışarının gürültüsü içeriye sizlere kadar da geliyordur mutlaka. Hollanda başta bütün Avrupa ile papaz olduk. Tam Kadri'nin kalem oynatması gereken günler. İşlevselci kuramın önde gelen isimlerinden Le Coser, çelişkinin işlevlerini sıralarken dış çelişki, çatışma iç bütünlüğü artırır demişti. Şimdilerde referandum kampanyasında her fırsatı değerlendirme çabasındaki iktidar çelişkinin bu işlevine sarılmış durumda. Avrupa, Avrupa, duy sesimizi haleti ruhiyesini coşturup birkaç evet fazla çıkarmaya çalışıyorlar. İşe yarar mı? Emin değilim. AKP-MHP oylarının %70 olduğu yerlere gittim Ankara yakınlarında. Hayatında sola oy vermemiş esnaftan burada %70 hayır çıkacak diye benimle iddiaya girmeye kalkanlar oldu. Hayırdır inşallah. Hapisleyebilirim. Gerçi çok geçti üzerinden 12 Eylül'ün, Mamak'ın. O hatıralar hep canlı ama siz içeride dışarıdakileri düşünürsünüz. Dışarıdakiler içerideki sizleri. Görüş günleri karşılıklı birbirine avutur hapishaneciler ve hapishaneci aileleri. Nasılsın? İyiyim. Nasılsınız? İyiyiz. İnanın acayip sıkıntılı dışarıda da hayat. Hani sizin yerinize koyup kendimi içerisi gibi demek de istemiyorum. Bazıları pek rahat gazeteci geçiniyor, çala kalem yazıyor, ekran ekran konuşuyorlar. Hala varsa dışarıda kalmış birkaçımız, onlar da içeri tıkılsın diye uğraşıyorlar demiş içeriye mektup başlığıyla yazan Doğan Tılıç bugünkü Bir Gün Gazetesi'nde. Star gazetesine geçiyoruz. Ahmet Kekeç, Çetin Fethullahçı kendini ele verdi diyor. Kadir Çetinçalı'dan söz ediyor anladığım kadarıyla. Kulübünden ihraç edilen Hakan Şükür aidat formülünü boşa çıkarmak için firari bulunduğu Amerika'dan arıyor. Bugüne kadar yatırmadığı aidatları toptan ödeyeceğini söylüyor. Kurnaz ya, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun kurnazlığına kontra kurnazlıkla cevap veriyor. Çünkü aidat engelinin aşılması durumunda ihraç edilmiş üye tekrar kulübüne dönebiliyor demiş. Oradaki gelişmeleri anlatmış. Sonra bu Kadir Çetinçalı'nın genel kurulda yaptığı konuşmaya getiriyor sözü. İsmini daha önce bir iki kez duyduğumu hatırlıyorum. Spor muhabiriymiş. Doğan Medya Grubu'nda çalışmış. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Yakışır Aydın Bey'e. Meğer gizlenerek yaşayanlardanmış. Kripto Fethullahçıların en önemli özelliğidir. Kolayca teşhis edilebilecekleri mahallelerde boy göstermezler. Farklı zeminlerde kendilerini gerçekleştirirler. Solcu olurlar, Atatürkçü olurlar, sosyal demokrat olurlar, Kürtçü ya da Türkçü olurlar, rakı severler ama mütemadiyen iz bırakırlar. Gevşekliklerinin kurbanı olurlar. Gevşek ağızlı yönetici de rakıyı çok seviyor fakat bu tutkusu onu gizlemeye yetmiyor demiş bu arkadaşımızı böyle adeta rakı üzerinden ya da başka şeyler üzerinden eleştirmeye çalıştığı yazıda Ahmet Kekeç. Yani kişilerin üzerinde bir ismini vermemiş, ben veriyorum hani gümbürtüye gitmesin kimden bahsettiği, kime leke sürmeye çalıştığı bilinsin diye Çetin FETÖ'cü diye işte Kadir Çetin Çalı'dan söz ediyor ama böyle bir karakter suikastine girişmiş. Gazetecilerin birbirlerine yönelik bu tür suikastleri, bu tür mermi atışları, pusulardan atışları hiç hoş değil. Yani işte siyasi konularda yazın. Birbirinize böyle suçlamalar yöneltmeyin. Çünkü bugün FETÖ'cü diye başkalarını suçluyorsunuz ama dün kimlerin Fethullah Gülen'in dizinin dibinde ya da Pensilvanya'da huzura çıktıkları, tırnak içinde huzura çıktıkları herkes tarafından biliniyor. Belki senin sütun komşun, aynı gazetede yazdığın bir sürü 5, 10, 15 tane yazar Fethullah Gülen için ağlıya ağlıya ölüyorlardı. Sen şimdi kalkıp da bugün başka gazetenin yazarını işte Aydın Bey de bunları çok sever filan diye böyle FETÖ'cü metöcü diye suçlamaya kalktığın zaman olmuyor, oturmuyor, yakışmıyor. Neyse. Ahmet Taş getiren cinnetin adı Avrupa mı oldu diye soruyor. Diyor ki acaba AB Türkiye için ne düşünüyor? AB'nin Türkiye ile ilişkiyi kara kaşımız için tanzim etmediği açık olduğuna göre orada masaya Türkiye ve Erdoğan için ne kondu? İngiltere bir farklılaşma içinde mi? İngiltere Haçlılığın neresinde? Bizim yarınki planımız mesela Merkel'in öteden beri öngördüğü gibi imtiyazlı ortaklık gibi bir şey mi? Bir soru daha demiş Ahmet Taş getiren. Avrupa nasıl çıldırdı? Bu genetik bir durum mu yoksa konjonktürel mi? Düşünelim, düşünelim demiş bugünkü Star'daki yazısında. Fadime Özkan da 18 yaş meselesine geliyor. Vekil mi olsun, intihar bombacısı mı? Konunun bence ıskalanmaması gereken çok mühim bir tarafı var diyor Fadime Özkan, Star gazetesi yazarı. Çünkü gençler dünyayı değiştirmek ister. Eğer önlerine engel çıkartır, baskılarsanız isyan ederler. İsyan duygusu değiştiremediği her şeyi yakıp yıkma arzusu tam da terör örgütlerinin aradığı şeydir. Eğer gençlere dünyada, ülkende yanlış gördüğün ne varsa gel meşru yollarla değiştir, Türkiye sayende daha demokratik, daha zengin, daha güzel bir ülke olsun demezseniz terör örgütleri madem değiştiremiyorsun o halde intikam al der. Diyor da zaten. PKK'nın çocukları dağa kaldırıp eline silah verdiğini, FETÖ'nün eğitim yoluyla eleman devşirdiğini, DHKPC'nin öğrenci evlerine çöreklendiğini, DH'ın kimleri intihar bombacısı yaptığını unutmayın. Seçilme yaşının 18'e inmesine evet deyin diyor Fadime Özkan Star gazetesindeki yazısında. Ve kısaca Hüseyin Gülerce'nin yazısına da bakalım. Galatasaray Kongresi'nde FETÖ suikasti başlığıyla yazmış. Diyor ki Galatasaray Kongresi'nde ortaya çıkan meydan okuma FETÖ ile mücadeleyi sulandırma ve sabote etme amacına yöneliktir. FETÖ ile mücadeledeki kararlılığı iradeyi kırma teşebbüsüdür. Asla bir eski futbolcuya sahiplenme değildir. Bu çıkış FETÖ'yü sahiplenmedir. 16 Nisan'daki referandumda hayır cephesine cesaret vermedir. Değilse son günlerde hayırcıların marşına dönüştürülmek istenen İzmir Marşı'nın söylenmesi neyin nesidir diye soruyor Hüseyin Gülerce Star gazetesinde. Saatlerimiz 8.40'ı gösteriyor. Şimdi bir canlı bağlantımız var. Yayınımızın başında da söylemiştik. Siyasetin finansmanı meselesi. Yani bu kampanyaların seçimlerde olsun, bugünkü gibi referandumlarda olsun, kampanyaların kimler tarafından, nasıl, hangi kaynaklardan beslendiği ya da desteklendiği yönündeki tartışma. Bu tartışma neden tekrar gündeme geldi? Dün Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Twitter'da bir mesajını gördüm. Şöyle diyordu Meral Akşener'in, yani MHP'den ayrılan muhalif milletvekili, muhalif üye Meral Akşener'in İzmir'deki mitinginin bir fotoğrafını koymuştu ve diyor ki oradaki kürsü, oradaki pankartlar, meydan düzenlemesi, bayraklar, bunları hangi parayla sağladınız, faturalarını görebilir miyiz diyor. Evet, herkes birbirine bu sorabilir. Siyaset ve kampanyalar nasıl finanse ediliyor? Bu konuda son derece derin ve yerinde gözlemleri olan, Türkiye'de hep siyaseti miting alanlarında, alanda, sahada, çarşıda, pazarda takip etmiş deneyimli bir gazeteci, ustamız Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayar telefon attığımızda. Yalçın abi günaydın.
Günaydınlar. Zafer Vakili. Ya bu kadar şey yapma ya, biz normal gazetecilik görevimizi yapıyoruz. Böyle çok beni böyle abartarak Veyahut da
kalmadı öyleleri de biz sizden öyle öğrendik. Yani, öğrendiğimizi aktarma açısından söylüyorum.
Şimdi Melih Gökçe'yi anlatıyorsun. Şimdi o lafı en son söyleyecek kişi Melih Gökçek'tir. Şimdi kalkıp her şeye siyaset yapmayı, bir sürü kaldırımlarına baksın. Bir yeni inşaatlara baksın. Veyahut da futbol takımına baksın. Şimdi böyle bu noktaya gelirse kalkıp onların başlarlar karşısına dizilir. Bir sürü gazeteci çıkar ne bildiklerini anlatır. Şimdi kalkıp böyle bilmem provokatif şeylerle, mesajlarla toplumun kafasını bulandırmasın. Bırak herkes belediye başkanı, herkes siyasetini yapsın ama onun o halkın şeyi, belediye başkanı, AKP'nin değil. Maalesef uzun süreden beri gene huyluğundan vazgeçmezmiş. Her konuda böyle fetva verir veyahut da bilmem bir şey yapar, karıştırır. Siyasi aynı anlayıştaki adamlar bunlar.
Şimdi böyle şunu kastediyor olamaz mı? Yalçın abi sözünüzü kesiyorum. Şunu kastediyor olamaz mı? Yani sen şimdi bir partinin bünyesinde de değilsin. Nereden buluyorsun bu mitingler, bu kampanyalar için parayı diye soruyor. Şimdi herkes birbirine sorabilir. Nereden buluyor?
Efendim bunları buradan Özal döneminden başlarız o zaman. İşin içinden ne çıkamayız? Burada şey yapılan, bilmem siyasi güç gösterisi yapılan, şu hakikaten şimdi bu zamanda değil ama Özal'dan başlarsak size şu anda 20 tane iş adamı şey yapabilirim. Bu arabayı da verir. Telefon masraflarını da verir. Kiraları da verir. Bu broşür, baskı veyahut da bilmem araba hizmetleri, benzini de verir. Böyle adamlar var. Yani siyasi temkinaz mı ne? Bu şeffaflık derneğine, uluslararası şeffaflık derneğine bakarsanız yani bunun içinden çıkamıyorlar. Bilim adamları da çıkamıyor. Öğretim üyeleri de çıkamıyorlar. Yani siyasetin finansmanı zaten bir siyasal yozlaşmayı da getirdiğini biz biliyoruz. Neler olduğunu, neler yapıldığını, nasıl adamlar kayırıldığını, hangi şeylerden bu köprü, metro, otoyol bilmem nelerinden bir çıkarırsak ayrımcılık yapıldığını, burada eşit şartlarda kimsenin zaten davet usulü, zaten çoğu müteahhit artık beni işleme sokmazlar veya tabii teklifi almazlar deyip. Şimdi bakın sıradan şöyle bir bu köprülerden, üçüncü köprüden başlayarak, efendim otoyollardan başlayarak, yani 20-30 tane müteahhit şey yapabiliriz, sarılabiliriz. Bunların bağlantıları hangi milletvekilleriyle ahbap? Bunların gücü ne? Hangi din tarikatı içerisinde bilmem ağırlığı var? Kalkın böyle bilmem karşılıkta getir ve bunlar da sizin karşınıza çıkmazlar. Benim karşıma da çıkmazlar. Bunlarla konuşamazsınız. Orada bir irade karar veriyor orada. Kalkıp onların bilmem bir eskiden ihale komisyonları vardır. Onların falan sözü, onlar talimat alır hale geldiler. Şuna vereceksin. O da böyle seçimlerdi. Aslında burada siyasetin finansmanı falan derken bu referandumda bir şey yok partilere. Şimdi Özal söyledim, şimdi lafımı biraz toparlayayım. Özal meselesine girdik. Özal meselesi tabii bir yerde iyiydi. Bir yerde de kötü. Bu başka türlü yozlaşmalara da yol açıyor. Partilere yardım yapılması. Bilmem güçler oranında, milletvekilleri oranında veya oy oranında. Bunlar yapılıyor. Her yıl AKP'nin aldığı parayı şimdi böyle şeye çıkarken böyle partilerin bilmem genel sekreterleri yahut da bilmem mali işlerden sorumlu muhasipleri efendim der ki biz burada bu seçime şu kadar bütçeleri, biz bilmiyoruz ki ne harcandığı.
Şimdi tam onu sormak istiyorum Yalçın Bayar. Şimdi değişik siyasi görüşlerde olan ya da değişik beklentileri olan insanların kendi görüşlerine yakın buldukları siyasetçileri seçimlerde, kampanyalarda desteklemeleri son derece doğal. Dünyanın her yerinde oluyor bu. Onların kampanyasına para yatırır. Masrafını karşılar.
Hatta işte uçağını, Türkiye'de bir yasa yaptılar. 50 bin. 50
uçağını tayin eder. Şey yapar. Oraya getirmek istiyorum lafı. Ama mesela ben İngiltere'yi yakından biliyorum ya da işte Amerika'yı bilenler filan hep anlatırlar. Belli miktarlar sınırlıdır ve çok iyi denetlenir bunlar. Tabii, Türkiye'de tabii, durum ne?
Hiç böyle bir mali denetim falan yoktur. Kim hangi partiye zaman zaman böyle ilk Türkiye'de konuşulması siyasal ve iç gelişmelerden ötürü çok farklı olduğu için burada kimse kimseye şey yapmıyor. Bak %10'un altındakilere sonra 7'ye indirdiler galiba MHP'den ötürüydü. Öyle bir sistem başladı. Onun da kasasına 5-10 trilyon 10 fazla galiba da yani 5-6 trilyon giriyor. HDP'de alıyor. Kimsenin bu konuda şikayeti yok. Herkes kendi bütçesini yapıyor. Efendim nedir? Şimdi bize bir kaynak eskiden bu belediyeler araç gereç takviyesi, hoparlör takviyesi veya da bilmem küçük baskı işlerini falan şey yapardı. Şimdi öyle falan değil. Şimdi saltanat halinde. Şimdi efendim otel paralarını yerel yönetimlere yüklüyorlar burada şeyler yeni sistemde. İstanbul'un zaten büyük şehir. Bu, yani bu soru değil artık. Bu bilmem ne benim finansmanı finansmanı öyle bir alışkanlık öyle bir şeylik geldi ki olağan
yani kimsenin kimseye bu soruyu soracak hali yok diyorsunuz.
Hayır efendim kimse kimseye ya, şey yapmaz.
Peki bu çok sakıncalı değil mi? Yani böyle şeylerin gizli olması çok sakıncalı değil mi?
Ya şimdi AKP'nin biz hesabını sorabiliyor muyuz? Şeyin Büyükşehir Belediyesi'nin sokak afişlerini kim veriyor ya? Bu hangisi? Kaçak yerlerde, caddelerde kaç tane kaçak şey var? Billboardlar var. Bunlar kimlere verilmiş? Bu İstanbul'daki şeyi ben Türkiye'deki ben 50 trilyon falan söylüyorum şeyi. Billboardlardaki toplanan para. Bunlar nereye gidiyor? Bunun bütçesi var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale ediyor. Şimdi bakın sokaklarda efendim Tayyip Bey bitiyor, efendim Binali Bey başlıyor. Bilmem CHP'nin bunları yaptıracak ne gücü var ne gibi baş edemezsin yani. Tek kale maç yapılıyor şu anda Türkiye'de. Bilmem şeyden bir eşitlik yok. Bilmem efendim bunların içerisinden bir dağılım yok. Yani o kadar ileri gidildi ki bir şey yapamazsın ya. Sen mücadele edemiyorsun ya.
Ama bu konuda bir göre, düzenlemeye gidilmesi ihtiyacından
yok canım düzenlemesinden bahsedersin yasası masası falan var. Belli bir şeyler de var. Ama ya bu eşit bir mücadele midir? Evet mi hayır mı? Kim nasıl hangi dengeler içerisinde? Aslında iktidar bunu düşünemiyor. Bunun zarar veya ilerideki gelişmeleri bana da dönebilir bu. Yani bir siyasi yolsuzluk böyle bir hesap sorabiliyor musun? Türkiye şey kaç tane araştırma önergesi verildi hangi olaylar konusunda? Bak bugün bir bizim köşede var Galatasaray Hakan konusunda ben diyor 12 yıl önce bunu diyor şey araştırma komisyonu başkan yardımcısı olarak diyor futbolda şike konusundaki olayı işte o da bir başka bir yüzü bu. Bunu diyor iktidara verdik 12 yıl önce ben diyor şimdi hesap soruyorum diyor. Beni dinlemedi iktidar diyor. O yazıda bugün iyi bir yazıdır bu Galatasaray'la ilgili şeyi. Galatasaray kendisine hakikaten Röşatay'la gol attı.
Bu yazınızdan yani, bir bölümü kalmadı. Az önce okuduk evet, yayında evet.
Evet. Yani orada bakıyorsunuz ya böyle bir şey yapılabilir mi ya? Kalkıp bir ağırlıklı bir yönetim olsa biz bu siyaseti daha önceden konuşuyoruz. Bir gün önce saray iktidar şey yapmış efendim stadı devretmiş. Kerim mülkiyetine sokmuş. İktidar da beklerken şimdi bir çuval incir berbat ettiler. Bu işin içinden çıkamazlar bu. Çok zor.
Evet.
Bir de şimdi bu şeyi konuşurken bir de bunların içerisinde spordan spora bağlı olarak evvelki akşam bir kanalda bu olayı koyacaklar. Bir yayın yapıldı Zafer. Vallahi izlemen lazım. Beyaz TV'de. Bir savaş mı bilmem ne benim İstanbul Köprüsü şeydeki Boğaziçi Köprüsü.
Gördüm izledim.
Kalabalık. Evet, ya böyle bir şey. Ya gazeteciliğini biliyor. Koca koca adamlar. Böyle itibarlı adamlar. Ya şerefsiz onlar diyor ya. Şey oy verenleri parmak kaldıranlara veyahut da. Evet. Ya biz nereye gidiyoruz ya? Şimdi böyle bir dangul dungulluk içerisinde böyle bir yapın içerisinde. Sen evet. Böyle batıda uzun yıllar gazetecilik yapmış olarak bir BBC'de çalışmış olarak o normları Batı'nın normları diyorsun ki ya bu siyasetin finansmanı nedir? Ya siyaset ve yolsuzluk kol kola ilerliyorlar. Bunu sorgu bile soramıyoruz yani. Ben çok üzgünüm yani böyle evet. Sen doğru bir şey yapıyorsun.
Son derece afaki, evet afaki ya, ve havada tartışıyoruz maalesef.
Havada gerçekten öyle. Evet. İş başka türlü gitmiş. Buradan evet. Şimdi bu şeylerden şey bir ülke olsa ya bunlar neler söylüyor bak iki tane tecrübeli gazeteci oturmuşlar konuşuyorlar. Ya biz buna bile hiç burada göz ardı şey yapılmıyor. Beni falan görmüyorlar, seni görmüyorlar. Yani günübirlik hesaplara dayalı politikaların sonuçları bizi buraya getirdi. Bu çok şeydir ya, hiç keyif almıyoruz gazetecilikten ya.
Evet maalesef.
Bu ileride acı sonuçlar da doğuracak bu. Yani sen şimdi bilmem efendim bu CHP'nin işte, soruyor bir tane milletvekili veriyor AKP'nin harcadığı uçak. Efendim paraları devlet adına giden uçak para. Eskiden böyle titizlik gösterilerdi. Bilmem efendim kalkıp ilk burada hatırlıyorum. Tayyip Bey'in başbakanlık otobüsü şey yapmıştı. Alınmıştı başbakanlığa. Efendim o otobüse gidiyordu falan. Şimdi öyle bir şey yok ki ya. O kimler bu yayınları nasıl yapılıyor? Efendim bu televizyon yayınları kalkıp o stüdyoyu kurmak. Günde 2-3 kere kurmak. Bunların masrafları.
Evet.
Bunlar böyle bir sorgu sual falan yok. Evet. Bir gün bir Karaman'da mı? Valla böyle şeyde bir miting dedim. Ya bir miting. Ya ne dediler o sahneleri kurabilmek. Çok teknik şeyler onlara. tam disiplin. Avrupa ülkelerinde, Amerika'da falan bu kadar disiplinli kampanyaların yürütüldüğünü ben bilmem belki. Sen de daha iyi bilirsin ama böyle bir sistem yok. Evet. Her şey planlı. Her şey konuşulacak. Vakit bilmem. Dün birisi diyor ki ya bu Tayyip Bey ne kadar koşturuyor. Ne kadar çok yerlerde konuşuyor. 2-3 yerde. Sistem o. Bunu öbür partiler maalesef yapamaz. Artık hiç yapamaz.
Ve tabii her şeyin para olduğu, her şeyin büyük masraflara bağlı olduğu devirde de pek mümkün değil. Yalçın Bayar, maalesef süremizi aştık. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Orada iki tane kitap yayınladı Halk TV'den. Bir eski çalışanı, bir de yeni çalışanı. İki kitap çok dikkat çekicidir. Senin de dikkatine sunuyorum. O dinleyenler de bunu şey yapsın. Göz ardı etmesin.
Peki. Çok teşekkür.
Biraz da kendimize biraz şey yapalım.
Anlaşıldı. Evet. Çok teşekkürler Yalçın Bayar. Sağ olun. Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayar ile siyasetin finansmanı ve kampanyaların kimler tarafından nasıl desteklendiğini, harcanan paraların kaynağı meselesini ve bu konudaki tartışmaları değerlendirdik. RSFM'i dinliyorsunuz. Saatlerimiz 8.52'yi gösteriyor. Hızla köşe yazarlarından alıntılara devam edelim. Akşam gazetesinde Markar Esayan, 16 Nisan'da evetin anlamı milleti sistemin kalbine yerleştirmektir diyor. Bu teklifte Anayasa Mahkemesi ile ilgili doğrudan bir düzenleme yoktur diye devam etmiş. Yüksek askeri mahkemelerin kaldırılacağından bahsetmiştik. Anayasa Mahkemesi'ne askeri Yargıtay 1, askeri Danıştay 1 yani toplam 2 üye vermekteydi. Bu 2 üyelik kaldırılacağı için Anayasa Mahkemesi 17'den 15 kişiye düşmektedir. Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi'ne hakim olacağı iddiası da asılsızdır. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin 2031'de süresi dolacak üyesi var. 5 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı'nın 12 yıl görev yapacak 15 üyeyi seçmesi mümkün değildir. Zaten zaman denetimi söz konusudur demiş. Murat Kerkitlioğlu da akşamdaki köşesinde hayır kampanyası çökmüştür diyor. Bu noktadan itibaren hayır kampanyası çöktü. Sistem üzerinde tartışmak yerine kin, kan ve nefret üzerine inşa edilen bu skandal kampanya kararsızların da kararını vermesine yardımcı oldu. Kısacası yeni sistem hayırlı uğurlu olsun demiş. Seçimin daha doğrusu referandumun sonucunu bugünden ilan etmiş Murat Kerkitlioğlu. Hayır kampanyası çökmüştür. Yeni sistem artık uygulanmaya başlanacaktır. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Yani o hayırlı lafını kullanmaktan çekinmemiş bile Murat Kerkitlioğlu. Bakalım 17 Nisan sabahı ne olacak? Kerkitlioğlu mu haklı çıkacak? Başkaları mı haklı çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Yeni Şafak'ta Salih Tuna'nın köşesine danışmanlarıyla yaptığı sır tartışma diyor. Müdür, arkadaşlar malumunuz, şimdi burada tabii hemen açıklamayı yapmak lazım. Her sabah dinlemeyenler için tekrar tekrar anlatıyorum. Müdür diye Sayın Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyor Salih Tuna. Yani işte hani zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da öyle adlandırır ya, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel müdürü olursun ancak filan diye, müdür diye söz ediyor Salih Tuna, biraz böyle bir aşağılayan bir tavırla. Şimdi bir toplantı tutanakları şeklinde yazmış Salih Tuna, şöyle diyor, müdür şöyle konuşuyor. Arkadaşlar malumunuz Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakanla başka bir partinin genel başkanı, asıl kavga o zaman çıkacak şeklindeki açıklamamdan istediğimiz sonucu elde edemedik. Ters tepki yaptı. Felaket üzerimize geliyor. Ne yapmamız lazım? Danışman 1. Efendim İzmir Marşı'na girsek? Müdür hayretle, ne anlamadım, ne alakası var ya? Danışman 1 sıkışmış bir tavırla, mevzuyu örtmek için efendim, onun için ben şey ettim onu. Müdür, ya bırak ya saçmalama, zaten moralim bozuk, Erdoğan'ın insan şu 18 maddeyi bir okumaz mı lafı çok ağrıma gitti. Danışman 2, efendim ona cevap vermek kolay. Müdür heyecanlı bir tavırla, nasıl? Danışman 2 bilgiç bir ifadeyle, şöyle dersiniz efendim, 18 maddeyi okuyayım da evet mi diyeyim, yemezler. Müdür, kardeşim sen neyin kafasındasın? Yoksa sen o 18 maddeyi okumadın mı? Danışman 2. Açıkçası okumadım efendim. Ben karşıyım zaten. Hayır diyeceğim şeyi okuyacağım da ne olacak, değil mi efendim? Müdür hayretle. Okumadın mı? Dişlerini sıkarak, bir de utanmadan söylüyorsun. Danışman 2, boşta bulunarak. Siz okudunuz da ne oldu efendim? Yeni sistemde başbakanlık var dediniz. Müdür sözünü keserek, çık dışarı. Danışman 2, efendim ne yaptım ki ben? Müdür masaya elini sert bir şekilde vurur, canı yandığı için bağırır. Sana çık dışarı dedim. Danışman 2 marş söyleyerek çıkar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Müdür, danışman 1'e bak gördün mü, sen aklına düşürdün marş söyleyerek çıktı. Danışman 1, efendim sizin için önermiştim ben bunu. Arkadaş önerimi istismar etti diye gidiyor bu toplantının tutanaklarını bu şekilde eğlenceli bir dille kaleme almış Salih Tuna, Yeni Şafak gazetesinin yazarı. Gülmek, eğlenmek isteyenler okuyabilir. Gerçekten de enteresan bir toplantı tutanağı kaleme almış Salih Tuna Yeni Şafak'ta. Ve bakalım Yeni Akit gazetesinde kim ne yazmış, hemen bir alıntıda oradan yapalım, süremiz daraldığı için hemen oradan bir alıntıda yapalım diyorum. Abdurrahman Dilipak, Yeni Şafak'ın öne çıkan yazarlarından biri. Diplomatik dil ve demiş, işte diplomasi de dış politikada Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları anlatıyor, verilen demeçlerin etkilerinden söz ediyor. Sizin diplomasinizi biliyoruz. Siz Baradei, Tony Blair'i, darbeci Sisi'yi müşavir yapın, Mursi'yi hapsedin, Mısır diktatörü Hüsnü Mübarek'i serbest bırakın, canınız cehenneme demiş. Diplomatik dil diye başlayan yazısını canınız cehenneme diye tamamlamış Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında. Ve evet, saatlerimiz 8.57'yi gösteriyor. Programın artık kapanış düzlüğüne geldik. Dün ne demiştik? Hadi bu haftayı da Balkan Müzikleri Haftası yapalım demiştik. RSFM'de Zafer Arapgeli ile Seyri Sabah programını da bu sabah Arnavutluk'tan bir halk şarkısıyla noktalıyoruz. Yarmana Yarmane isimli şarkıyla hoşçakalın diyoruz.
Yanana, yanane, yanana, madde keçene. Yanana, yanane, yanana, madde keçene. Nothing. keçene.
Zafer Arapgirliği ile Seyru Sabah sona erdi.